Retro Podcast'te geçen hafta. Nintendo olarak 85 yılında Amerika'ya ayak bastık. NES'i getirdik. Bununla beraber piyasayı canlandırdık. Amerikan oyun piyasasını kurtardık. O zaman isterseniz burada bir virgül koyalım. Çünkü çok daha fazla konuşacağımız şeyler var. Program çok uzayacak. Önümüzdeki bölümde el konsollarına Game Boy'a geçelim ve Super Nintendo'ya geçerek devam edelim isterseniz. Merhaba retro oyun severler. Retro dünyasını konu ettiğimiz podcast yayınlarımızın yeni bir kaydıyla karşınızdayız. Ben Serkan Arslan. Yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Ve Durul Varol var.
Selamlar.
Cengiz Ermiş'e YouTube ve Instagram üzerinden Cengiz Retro Game Room, Durul Varol'a Twitter ve Instagram üzerinden Elaterisi, bana ise Blogger ve YouTube üzerinden Oyun Laboratuvarı adıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca podcast yayınlarımızı kronolojik olarak sıralanmış bölümlerini ses dosyası olarak retropodcast.blogspot.com adresinden koda dostu bir şekilde dinlemeniz de mümkün.
Aynı adresteki RSS feedini de podcast dinleme aplikasyonlarınıza ekleyip yeni bölüm düştüğü zaman otomatik olarak dinlemeye devam edebilirsiniz.
Biraz önce de hatırladığımız gibi önceki programda Nintendo'nun Japonya'dan çıkıp Amerika'ya gelmesi ve oyun piyasası diye bir şeyi yeniden oluşturmasından bahsetmiştik. Ama Nintendo'yu belki de oyun dünyasında bir dev haline getirme olayı Nintendo'nun karakterlerini markalaştırmasından geçiyor. Ve bunların temelleri de aslında bu dönemlerde atıldı.
Karakteri iyi bir arka plan hikayesiyle desteklediğin zaman empati duyabileceğin bir kahramana dönüşüyor sonuçta. Ve insanlar da hani Atari 2600 döneminden geldiği için en azından arada birkaç tane ıskalanmış konsol var tabii ki de. O güne kadar en iyi satış rakamlarına sahip konsolun Atari 2600 olduğunu düşünürsek NES Amerika'ya gelene kadar. İnsanlar böyle bir konsepte oldukça uzak. Tamam manual'dan 2-3 sayfa veya yarım sayfa bir şeyler okuyorsun ama bir arka plan hikayesi oluşturacak kadar veya o kişiyi aklında zihninde canlandıracak kadar bile bilgi içermiyor. Ama burada çok sağlam arka plan hikayeleri oluşturarak öncelikle karakterleri kahramanlara dönüştürüyor.
Tabii ki yani hepimiz çocukken çizgi film okuduk. Ben He-Man'im diye atlardık ya da ben bilmem kimim diye atlardık. Bunları bir video oyunundan çıkartıp da yani Atari 2600'de bir tane uçak var, River Raid'de gidiyorsun ama uçak yani o.
Uçağı.
Karakteri yok. Ha karakter nereden geliyor? İşte E.T. oluyor. Zaten filmden getirmiş bir karakteri alıyor. Ama Super Mario'da Mario ile kendi aranda bir bağ oluşturabiliyorsun. Onu kabul edebiliyorsun dediğin gibi.
O karakterin gibi. Yerine kendini koyuyorsun işte. Orada can havliyle oynuyorsun yani. Aman adam çukura düşmesin. Hı hı. Hani daha duygusal bir şekle dönüştürüyor.
Ha 2600'de bu yok değil bu arada. İşte tabii Hero ki. Gibi, Pitfall gibi ne bileyim ya da Spider-Man gibi gene kahramanı olan oyunlar var ama Nintendo'da daha doğrusu Nintendo'nun ilk parti ürünlerinde bu durum had safhada yaşanıyor.
Ha bir de görsellik çok güçlü burada.
Evet.
O da var yani. Eli yüzü belli baktığın zaman karakterlerin.
Tabii şu anda bile...
Göz göze geliyorsun Mario öldüğünde böyle öldüm yandım diyor ya.
Evet.
Bir de şu anda bile Nintendo'nun kendi dünyası içinde hala oyunları çıkan birçok oyun, birçok hit oyunda o dönemlerde çıkmış. Hepimiz biliyoruz Super Mario oyununu biliyoruz, Super Mario Bros'u biliyoruz ama işte Metroid'ler var, Zelda var.
Evet. Kirby var.
Kirby var.
Kirby Game Boy menşeli, NES menşeli değil ama NES'e daha sonradan oyunu çıkıyor.
Evet.
Diğerleri mesela Metroid serisi 1987'de çıkıyor ve insanlarda diyorum yani belli hisler yaşatıyor. Depresyonla karışık heyecanlar yaşattırıyor. Yani depresif bir ortamda yolunu bulmaya çalışan bir insanla, bir kahramanla empati kuruyorsunuz mesela onda. Ölüm kalım savaşını veya oradaki yolunu bulma, kaybolmuşluktan kurtulma isteğini karakterle paylaşıyorsunuz. Mesela işte spoiler olmaz artık 1987'deki oyunun da en sonunda da o empati kurduğun karakterin bir kadın olduğunu öğrenince bir de orada şaşırtıyor seni.
Son anda verilmiş bir kararmış o da bu arada.
Şimdi kaskı çıkaracak acaba ne olsun? Kız mı erkek? Hayvan mı olsun ya da falan diye.
Güzel bir karar olmuş bence ya gitmiş yani.
85 yılında karakter bombardımana başlayan Nintendo işte 87'de Metroid dedik. Ondan sonra 1988 yılında Zelda ile son noktayı vuruyor diyebiliriz bu macera ve karakterle içselleştirme mevzusunda.
Evet bir de mesela o zaman insanlarla röportajlar vesaire yapıldığında Super Mario oynarken sizi en çok motive eden şey ne diye sorulduğunda insanlar şey diyormuş. Keşif hissi. Bu keşif hissi diyen bu şekilde cevap veren insanların çoğu daha sonradan Zelda fanı oluyor işte. Çünkü Zelda'nın keşif dünyası Super Mario'ya göre oldukça daha büyük ve çeşitli.
Benim gözlemlediğim Zelda oyununu yani Amerika'daki izlediğimiz elemanların anlattığı kadarıyla yalnızca bir çocuk oyunundan çıkıp mevzu artık milletin babalarıyla oynadığı hatta ilk başta babaların bir el bitirip ondan sonra çocuklara teslim ettiği biraz da yetişkinlere de hitap eden bir oyun oluyor.
Spor salonunda birlikte çalıştığımız bir amca vardı biraz yaşlı canaydı. Hesaplıyorum ya diyorum bu adam Zelda çıktığında kaç yaşında olabilir? Bana Zelda oynadığı zamanları anlatıyordu. ben de o kadar ufak falan değildim. Hani gene gençlik de diyor böyle. Hani falan diye Zelda oynadığı zamanları anlatıyordu. Almanya'dan dönüş yapmış.
Peki Link'e kaç yaşına kadar Zelda dediniz? Ya da nereye kadar Zelda dediniz Link'e?
Ben çok geç tanıştım Legend of Zelda oyunuyla. Link'in Link olduğunu biliyordum.
Ben de bilerek başladım. Oyun dedim yani daha önce de ifade etmiştim. Daha henüz bir Zelda oyununu başından sonuna kadar oynamadım. Veya başından ortasına kadar bile oynamadım.
Yemedi çünkü değil mi? Şeyden oyun evet. Kapanacak falan kaydedemeyeceğim diye. Aynı şekilde
save'leme sıkıntıları vesaire. Bir de hani gerçek makinede oynayalım falan filan diyoruz ya. Yok yani ben büyük ihtimalle emülatörde başlayacağım şeye.
Benim de bitirdiğim yegane Zelda oyunu Minish Cap'i ben de bir sürü GBA'm olmama rağmen bilgisayarda save'leye save'le bitirdim.
Bu Minish Cap çok güzel olaylarında oldu. Başka bir Zelda oyunu var.
Four Swords mu? Game Boy Advance'da zaten...
Advance'de
iki tane Zelda oyunu var. Bir tanesi bildiğimiz şey Link to the Past. Super Nintendo portu. Diğeri de Minish Cap benim bildiğim kadarıyla.
DS oyunu muydu acaba benimkisi?
DS'de iki tane var. Phantom Hourglass.
Tamam Phantom Hourglass'ı biraz oynadım ben.
Phantom Hourglass tamamen dokunarak oynuyorsun.
Onda 3 saat falan oynadım.
Güzel bir oyundur o da. Evet ama yani şey tam anlamıyla bir Zelda formunda değildir bence.
Robin Williams da rahmetli şey değil mi? Kızına evet. Oyundan ötürü Zelda aynen. ismini koymuş.
Zelda ismini.
Rahmetli demeden de geçemeden.
Ne bileyim rahmet andı herhalde yani.
Seviyoruz ya.
Seviyoruz. Sevdiğim bir aktördü. Severim.
Candır.
Bir de hatta Zelda... Nintendo 3DS reklamlarında Zelda'yı da yani Robin Williams'ı ve kızını da kullandı.
Hatta öldüğünde de herhalde Nintendo resmi sayfasından falan bir başsağlığı yayınladı gibi bir şey hatırlıyorum. Yani asparagas da olabilir de öyle bir şey hatırlıyorum yani sanki.
Nintendo ile bir gönül ilişkileri vardı.
Var var canım var.
Bu kulüp falan mevzuları da bu Zelda ile geliyor.
Şeyde Nintendo evet. Fan Club. Bir de Fan Club ne ya?
Panic Boom! Zelda bu arada hani... En büyük kahramanların sonuncusu gibi bahsettik de getirdiği başka Zelda ile birlikte gelen başka yenilikler var. Bir de Zelda ile ilgili başka bir trivia da var yani genel kültür bilgisi de var. O da şu Zelda Amerika'da 1988'de piyasaya çıktığında oyun zaten 2 yıldır falan Japonya'da oynanıyordu. Zelda 2 çıktığı zaman hatta Zelda 2 çıktıktan birkaç ay sonra ya Amerikalılar belki de oynar bunu diyerek bir Amerika'ya yolluyorlar oyunu ve çok başarılı bir satış rakamına ulaşıyor. İlk yılında 2 milyon satarak.
O maşallah.
Hani bir Mario olmayan ilk yeni bir konsept olduğunu düşünürsek o zaman için. 2 milyon çok iyi bir satış rakamı ve bir yılda olması bunun.
Ve bu şüphelerinde de aslında çok yersiz değil. Çünkü oyunu açtığın zaman senin böyle alakasız bir yerde tek başına bırakıyor. Ve orada yukarıda gördüğün mağaraya girmezsen bir kılıcın bir silahın bile yok yani. Ne yapacağını kesinlikle tamamen kendin evet. Deneme yanılma yöntemiyle keşfe bulduğun. Keşfede
çok fazla.
Gözünü açıyorsun. Oyunda gözünü açıyorsun.
Ve hani işte haritada nereye gitmen gerekiyor? Dungeonlar ne olacak? Ne bitecek? Çok büyük bulman imkansız olan i̇şte, sırlar var.
Tam da bu deli sorular sebebiyle bu Zelda'nın kutusundan bir tane form çıkıyor abi. Bu formu doldurup Nintendo'ya yollarsan sana aylık bir şekilde 4 sayfa olmak üzere bir bülten yollanmaya başlanıyor. Ve bu bültenin içerisinde bunun gibi sorulara cevaplar oluyor kısa kısa. Hani burada zorlandınız mı? Bir de şunu deneyin gibisinden önermelerle bazı tavsiyeler bulunuyor.
Yani sen Zelda'yı alıyorsun içinden bir form çıkıyor. Bu formu Nintendo'ya gönderdiğin takdirde her ay sana
4 sayfa bülten geliyor.
Doküman gönderiyor bir şekilde aynen. Ama masraftır abi bu sonuçta.
İşte masraf diyorsun şimdi 4 sayfaya. Bu zamanla 32 sayfaya kadar artıyor abi.
Baya baya bir tek oyun aldın diye yıllar boyunca dergi yolluyor adam sana.
O şekilde. Büyük ihtimalle oyun almaya da devam ediyorsundur hani en iyisin varsa o zaman. Mesela
hayır oyun almaya devam ediyorsun ama bu
içinde Nintendo reklamını da yapıyor. Mesela gönüllü bir şekilde bana reklam gönder demiş de oluyorsun adama. Şimdi bizim hani newsletter'lara abone oluyoruz ya şeyde internette
ya,
falan.
Ya şimdi de dese bir oyun konsolu sana ben göndereceğim reklam gönüllü olarak gönder deriz yine ya.
Deriz herhalde. Bu şekilde bizim Nintendo Power olarak bildiğimiz derginin de temelleri atılmış oluyor. Ve 1988'de ilk sayı 2 ayda bir yayınlanmak üzere çıkıyor.
Nintendo Power.
Aynen. Nintendo Power dergisi 88'de çıkmış oluyor.
Peki acaba Nintendo Power çıkınca gönderdiği bülteni kesiyor mu Nintendo?
Bunu bilmiyorum. Ama şey evrimleşerek Nintendo Power'a dönüştüğünü düşünürsek... Hı hı. Büyük ihtimalle artık öyle bir uygulamaya yer vermiyordur.
Ama Nintendo Power parayla satılan, bayiden alınan bir dergi
evet,
değil mi?
Bildiğimiz dergi. Evet.
Bildiğimiz dergi.
90 yılının Haziran ayına kadar 2 ayda bir olmak üzere yayınlanıyor. Daha sonra aylık dergiye dönüşüyor.
Bu arada bu Nintendo Power'daki yardımlardan bahsetmişken, o zaman hali hazırda serviste olan bir de bu Nintendo'nun telefon hattı var. Bu telefonu arayıp da sen işte ben Metroid'de bilmem kaçıncı bölümde bilmem kaçıncı boss'tan sonra takıldım, nereye gideyim dediğim zaman orada telefondaki operatör sana bir şekilde...
Açıyor hemen oyunu.
Durun bir saniye, bilgilerinize ulaşıyorum. Nintendo'nuz açık mı? Bağlanıyorum falan diye böyle.
Operatör de size işte şuradan git buradan git diye yardım ediyor. Açıklamalara ekleyelim. Metal Jesus Rex isimli YouTube arkadaşı da bu operatörlerin kullandığı kitaplardan, daha doğrusu işte kaynaklardan bir tanesini Seattle şeyinde, bölgesinde bulmuş.
Oo, ve Seattle zaten zengin o tip şeyler.
Zamanında Nintendo, zamanında değil hala da galiba Nintendo Headquarters orada olduğu için garip garip ekipmanların orada çıkması mümkün.
Sadece Nintendo'da değil, bir sürü şey var.
Bu operatörlerin var kullandığı kitapta bayağı senin benim gibi bir adamın eliyle kare kare haritayı çizip işte ok çıkartıp burada boss var, işte burada can var, mantar var diye işaretleyip bunları fotokopiyle çoğaltmasından ibaret aslında.
Aha, süper.
Yani çok değişik bir şey, izleyin o videoyu.
Güzelmiş, çok güzelmiş.
Bir de şey vardı, bu en son NES Mini Classic çıktı ya. NES Mini Classic çıktığında sanırım 2 haftalığına Nintendo Hotline'ı geri getirecekler diye bir mevzu vardı. Ve birisi de onu kaydedecekti. Mesela bak, hiç araştırma aklıma gelmedi. Ve kayıtları internete koyacaktı. Oradaki tipleri vesaire, hani orada verilen tavsiyeleri. Onları şey yapmadım mesela. Araştırmadım bir daha.
Peki bundan sonra yani Nintendo'dan başka bir firma buna benzer bir şey yapmadı değil mi? Örneğin ben şu an güncel oyun konsollarından biriyle oynuyorum. Oyunda takıldım. Müracaat edeceğim bir mecra var mı? Yok öyle bir şey.
Sony'nin bu tarzda yardım ettiği hala oyunlar var.
Var mı?
Yani bu arada Sega Genesis zamanı, benim bildiğim Genesis zamanında da bu şekilde telefon hatları vardı. Super Nintendo zamanında oldu. Sony yaptığımı bilmiyorum ilk PlayStation zamanlarında. Ama güncel PlayStation 4 zamanında.
Belki yayıncılar eline almıştır. Yayıncı yapmıştır belki.
Yani Sony'nin yaptığını biliyorum. Abi bilmem ne bölümünde kaldık diye. Arıyorlar bizi. Biz de elimizden geldiğince oynamışsak yardımcı olmaya çalışıyoruz diye bir röportajda duymuştum.
Yani orada sonuçta YouTube'da bir sürü gameplay videosu var. Hani onun gibi resmi bir kanaldan gameplay yayınlamak değil bu. Direkt birebir iletişim kurmaktan,
evet,
bahsediyorsun,
evet,
sen. Enteresanmış.
Senin
yani
bana günümüzde telefonda sorman gibi bir şey.
Aynen
yani.
Aynen öyle. Cengiz Mario'nun 8-2'yi nasıl geçeceğim?
Ne bileyim ya. En iyisi oraya hiç oynamak.
Bu Nintendo Power'dan sonra şey de vardı değil mi? Nintendo World Championship vardı 1990'da sanırım.
Evet, promosyon kampanyası olarak yarışmalar yapılıyor ve bayağı da sağlam ödülleri var bu yarışmaların.
Bu yarışmanın kartuşu Nintendo Power'da verilmişti. Bir altın kartuş. Nintendo Power'la beraber verilmişti. Hiç
Championship
satışı
kartuşu.
Aha, hiç satışı yoktu. Bunun gibi başka kartuşlar var mı Nintendo Power'la verilen sadece?
Şimdi...
Yani parayla pulla alamayacağın.
Bunun Nintendo Power'la verileni var. Bir de Championship'te kullanılanı var.
Kullanılan gri renk, gümüş
gri
renk.
Gri kartuşlar yarışmalarda direkt kullanılan kartuşlar. Katılımcılara, kazananlara verilen, dağıtılan kartuşlar. Altın kartuşlar da senin dediğin gibi dergideki formu doldurup gönderdiğin zaman çekilişle kazanılan kartuş.
Yani altın kartuşla, gümüş kartuşla öyle parayla pulla satın alınamıyor. Ha?
Hayır.
Sen aldın sonra satarsın, o ayrı. Amerika içinde yapılıyor sadece.
Evet, bir
turnuva.
Amerika'da.
Bir turnuva düzenliyorlar.
Gezici turne şeklinde.
Kaç şehirde oluyor bu turnuva?
29 şehir geziyorlar turne şeklinde. Her bölgenin şampiyonunu da herhalde en son bir turnuvada topluyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani çok fazla bir şey okumadım bunun hakkında.
Ve bu bir kez yapılıyor değil mi?
Yok yok, Super Nintendo zamanında üniversiteler arasında yapılmışlığı var bunun ama bunun kadar ses getirmiyor.
Ama World Championship olarak?
World Championship olarak değil. İsmini unuttum şimdi de, gene işte şey, okullar arası, üniversiteler arası falan bir şeyler yapılıyor. Onların
ya,
da kartuşları bayağı para eder.
Bunun da büyük ihtimalle ses getirmesinin nedeni insanların The Wizard adlı filmle
gaza
gelmiş, gaza getirilmiş, evet, olması olabilir. Çünkü Super Mario 3 1990 yılında piyasaya çıkmadan önce Universal Studios, hani bunlara dava açan var ya Donkey Kong mevzusundan, aynı Universal Studios bu. Bunlara geliyor, diyor ki ya biz Jetsons'ın, Jetgiller'in bir sinema versiyonunu yapacaktık ama onu şimdilik askıya aldık. Çocuklara tatilde de izletecek bir şey yok. Nintendo'lu bir şey yapsak mı falan diyorlar. Sonuçta da The Wizard adlı bir film çıkıyor ortaya. Bunda da ülkede yine böyle hani bizim tarif ettiğimiz gibi bir video oyunları turnuvası oluyor. Ve bu çocuk kardeşiyle birlikte otostop yapa yapa, işte yolda bazı maceralar yaşaya yaşaya bu turnuvaya yetişiyorlar. Çocuğun özel yetenekli olduğu falan filan düşünüyor. Neyse, merak eden bakar. Ama
merak
oradaki
eden
turnuvana...
bakar da, lafını kesiyorum. Ben çok aradım, bunu bulamadım ya. İzleyemedim bir
Wizard'ı
şeyde. Wizard'ı.
Ben indirdim torrentten ya. Kartlıkta olmasın.
Alayım o zaman senden. Valla aradım izleyemedim ya.
The Wizard'ın esprisi o zamana kadar ilk defa henüz yayınlanmıştı. yayınlanmamış bir oyundan oyun içi görüntüler barındırmasıydı. Bu oyunda evet. Super Mario 3'tür. Bu da izleyicileri son derece gaza getirmiştir Super Mario 3 hakkında. Hatta şu anda The Wizard'ın uzun metrajlı bir Nintendo reklamı olduğu konuşulur. İşte bu Power Glove, It's So Red falan repliği işte, de hep o filmde geçer.
Fikrin de Nintendo'dan değil Universal'dan çıkmış olması da suçu biraz dağıtıyor sanki.
Suç değil aslında. Yani yapılmamış bir şey, ilgi de görmüş bir şey.
Günümüzde Nintendo deyince aklımıza ilk olarak bir sürü kendi birinci parti kahramanları olmasına rağmen Super Mario geliyor aklımıza. Tabii bu da sadece bir oyunun eseri değil. 1989'da Super Mario 2 çıkıyor. Bu Super Mario 2'nin de çıkma hikayesi biraz değişik. Yani aslında Amerika'ya postalanan Super Mario 2 ilk amaçlanan Super Mario 2 değil. Japonya'da Super Mario 2 diye yayınlanan bir oyun var. Ama bizim bildiğimiz anlamda biraz değişik. Bizim bildiğimiz birinci oyuna çok benziyor. Hı hı. Hatta oldukça benzer. Yani böyle grafikleri falan birebir evet, gibi bir şey. Biraz daha zor. Yani biraz
epey demek, daha
biraz,
zor.
Biraz demek biraz şey oldu. Oldukça zor bir oyun. O yüzden dünyaya pazarlama uygun olmadığı düşünülüyor.
Şey diyebilir miyiz? Şu anki oyun dünyası mantığıyla DLC'ye benziyor gibi bir şey diyebilir miyiz? Yani aynı oyunun başka bir paketi.
Paket değil bu. Yani
paket değil yani o havada.
Aynı oyun motorunu kullanıyor desek yanlış bir laf etmiş olmayız.
Aynı oyun motorunu kullanıyor. Hani devam oyunu karakterlerde hiçbir şey değişmemiş. Evet. Böyle öyle gidiyor. Hı hı. Aynı şekilde gidiyor. Bu işte diyorlar ki bu dünya buna hazır değil. Hani bunu oynayamazlar, bezerler, bizden de tiksinirler, sana da küfrederler falan diye programcısını pışpışladıktan sonra dünyaya salınacak Super Mario 2 oyunu olarak Doki Doki Panic adında sadece Famicom Disk Sistem'e çıkmış. Bir oyun seçiliyor ve bunun oyun dinamikleri biraz geliştirilip içine bazı ek özellikler eklenip ama oyunun gayet ruhu korunup bir şekilde kartuş formatında dünyaya salınıyor.
Bu oyun da Nintendo'nun Japonya'daki Fuji televizyonuyla yaptığı anlaşmadan dolayı televizyondaki bir çizgi filmin oyun versiyonu. Rüya Fabrikası. Zaten Doki Doki Panic'in ismi gene Japonca uzunca bir isimdir.
Ha, ilk kısmında o Rüya Fabrikası'nın adı geçiyor. Evet. İşte biz Doki Doki Panic diyoruz ama onun önünde de 2 ya da 3 kelimelik bir ön isim var.
İşte Rüya Fabrikası çizgi filminin oyunu. Bu oyun Mario'ya yontulurken de işte bazı sprite'lar, bazı özellikler falan değiştirilip Amerika'ya Super Mario Bros. 2 olarak satılıyor.
Famicom Disk System dedik. Cihaz bizim Famicom'umuzun cihazın üstüne entegre oluyor. Altında bir disk drive şeklinde değil mi?
Bildiğimiz disket okuyan bir Famicom eklentisi. Bildiğimiz disket demeyelim de bir tip disket diyelim.
Bu kaç yılında çıkıyordu? 85 mi? 86 mı?
86 yılında.
86 yılında çıkıyor ama satış olarak çok yani satılan Famicom ünitesiyle karşılaştırıldığında o kadar çok ciddi bir satış elde etmedi.
Evet
sanırım.
Biraz Sega CD esintisine benziyor orada. Çünkü Sega'nın 11 milyon civarı sattığını düşünürsen Mega Drive'ın yani Sega CD çıktığında 11 milyon civarı satılmış bir
konsol
ünite. Konsol var önümüzde. Hani Sega CD'de 2 milyon mu ne satılıyor? Yani düşündüğün zaman çok abes bir oran. Hedeflenen şeyin bence yarısı bile değil. Yani Famicom Disk System ama Japonya'da tutuluyor abi. Hani Japonya zaten bir avuç yer olduğunu düşünürsen ve sadece Japonya'da yayınlandığını düşünürsen çok da başarısız olduğunu düşünmüyorum
bu,
o konuda.
Bu eklenti cihaza oyunları diskete save etme özelliği kazandırıyor. Sanıyorum bazı yeni ses trackleri ekleyebiliyor. Legend of Zelda'da öyle bir şey vardı tam emin değilim.
Evet de, sesleri farklı diye bahsediliyor.
Nintendo'nun bunu asıl çıkartma sebebi de abi bunlar bir tane disket alsın. Disket hani üstüne yazılabilen bir format. Bizim oyun dükkanlarına koyduğumuz bir kiosk vasıtasıyla oyunları kiralamış gibi olsunlar. Hmm. Gidip disketi takıp yeni oyunu yazdırıp üzerine o yeni oyunu oynasınlar şeklindeydi. Ama bu çok fazla yürürlüğe girmiyor. Benim anladığım kadarıyla.
Aynısını çok şeyde yayılamıyor. Bile Super Nintendo'da bile denediler de.
Evet.
Pardon Super Famicom diyelim. Japonya'da kalıp ve yok olan bir şey.
Nintendo 64'te de aynısını Japonya'da kalıp yok olan Nintendo 64 disk sistem olarak denediler. Epeydir bu kafalarına varmış yani ama başarıya ulaşamıyor.
Hiç olmamış. Bir de bu disk sistemde disketlerin üstünde fiziksel bir Nintendo yazısı var. O evet. Aslında bir kopya koruma.
Disk koruma, kopya koruma sistemi. Evet senin söylediğin gibi. İki tane harfin içine metal plakalar denk geliyor ve bu şekilde evet bu disket orijinaldir diye cihaz okuma yapıyor.
Nintendo 8 bitlik piyasada hakimiyetini kuruyor ama bu sefer de rakiplerden 16 bitlik ataklar geliyor. İşte tabii, Sega'nın Mega Drive'ı, Genesis'i geliyor. Öbür taraftan TurboGrafx geliyor. Nintendo'yu bir yerden sıkıştırıyor. Bu arada da Gunpei Yokoi harıl harıl bir şeyler yapıyor. Oyunculukta yeni bir ufuk açacak belki. Dünyada gelmiş geçmiş en çok satan konsollardan biri olacak. Neyi planlıyor çıkartmayı?
Game Boy planlıyor.
Game Boy üzerinde çalışıyorlar.
Şimdi Game Boy tasarlanma aşamasındayken öncelikle renkli ve ışıklı bir ekran olması planlanıyor ama dönemin teknolojisiyle bunu pil dostu bir şekilde yapamayacaklarını ve insanların canını yakmadan bu üniteyi satamayacaklarını anlıyorlar. Yani çok pahalı. Bir kere ünite pahalı olacak. Bir de içine koyacağı güç kaynağı pil olacağı için vatandaşın çok fazla pil tüketecek diye komple rengi atlıyorlar ve NES donanımını birazcık sadeleştiriyorlar ve oyunlarını bu doğrultuda geliştirmeye başlıyorlar. Yani siyah beyaz oyunlar, 4 ton gri mi?
Evet.
Böyle. Sadece 4 ton griden oluşan oyunlar üretmeye başlıyorlar. Bu şekilde daha az renk işlendiği için, renkli bir ekran kullanılmadığı için ve arka aydınlatmayı da komple salladıkları için ya da önüne bir şekilde aydınlatma yok yani cihazda. Muazzam bir pil ömrü elde ediyor Game Boy ve en büyük satış noktalarından biri oluyor.
Yani bunun zaten bu hardware ile yapılabileceğini bize Nintendo gösteriyor. Öbür alternatif şeklinde yapılamayacağını da zaten Sega Atari falan gösteriyor. Yani evet, iki taraflı ispatlanmış
rekabet
oluyor bu.
Rekabet gecikmiyor zaten. Önce Atari geliyor, sonra Game Gear geliyor. Hepsi de Nintendo'nun tozunu yutuyorlar. Hadi biraz Game Gear çok da rezil olmuyor, çok da vezir olmuyor ama Atari cidden yerden yere vuruluyor abi. En başta çok fazla pil tüketmesi, çok büyük boyutta olması ve ünitenin de oyunlarının da çok pahalı olması insanları Atari'den soğutuyor ve Nintendo da bunu reklamlarında çok süper bir şekilde kullanıyor. Kocaman bir Lynx resmi koyuyor. Sen zannediyorsun ki Lynx reklamı bu. Altta da ufacık Game Boy resmi var. Şey yazıyor. Lynx çocuğunuzun öğle yemeği parasını yine yedi falan diye böyle. Çünkü pil. Çocuk pil, yemek devam, alacağına pil aldı oyunu oynamak için. Ama Game Boy öyle değil ya falan diye de ekliyorlar altına. Game Boy alın emin falan diye.
Evet ya, Game Boy'da da ben de çocukken bende yoktu. Kuzenlerimde vardı. Alıyordum, kütür kütür saatlerce oynuyordum. Hiç bık demiyordu makine.
Bir tek pille 2 saat çalışıyordu ya.
Isırıyordum böyle pilin kenarını. Aynen. Nintendo Game Boy'da da şey yapıyor. Konsola özel karakterleşme. Mesela Pokemon geliyor hayatımıza. Hani benim hayatıma girmedi ama dünya oyun piyasasına Pokemon diye bir oyun girdi. Ve uzun yıllar, işte Switch'e kadar değil mi? Mobil olarak kaldı asıl oyunları.
Switch'e çıkacak mı? Kesinliği var mı bilmiyorum ama evet.
Kesin çıkar. Kesin çıkar. İhtimal vermiyorum yani.
Nintendo'nun şeyi şu an başındaki paşası 3DS'e yeni bir kardeş getirmeyi düşünüyoruz demiş.
Allah Allah.
Evet, yani
ama bu kardeş 2DS tarzında yok, bir kardeş mi?
Şey, yeni. Yeni bir el konsolu düşünüyoruz demiş.
3DS PokeStation.
Bilmiyorum da Switch zaten mobilken böyle bir karar bana çok saçma geldi. Belki yanlış anlamışımdır ama. Evet, Pokemon oyunları tamamen Nintendo'nun seyyar konsollarına özel olarak üretilmiş oyunlardır. İşte 98 yılında Red ve Blue olarak başlıyor. Japonya'da Green de var. Ondan sonra ardından Pikachu Edition geliyor. Aynı oyun motorunu kullanırlar. Ve ondan sonra arda arda Game Boy Color, Game Boy Advance her sisteme çıkıyor bu oyunlar. Ve inanılmaz büyük bir ilgi uyandırıyor bütün dünyada. Bunun sebebinden biri de ilk başta insanları biriktirme yöntemiyle şu anki işte cep telefonu oyunlarının yaptığı gibi can evinden vurması insanları. Yani en aciz yerlerinden vuruyor. Bir de Game Boy Link kablosuyla bu diğer oyuncularla Pokemon alışverişi yapmak, hatta bütün Pokédex'i tamamlamak için bazı Pokemon'ları trade i̇şte etmeniz, yapmanız lazım. Ya da işte bazı Pokemon'ların son evrimlerini görmen için yine yalnızca değiş tokuşla bunun yapılabilmesi. Daha sonra Game Boy Color'da bu çok oyunculu sistemi işte Kızılötesi gibi cihazlarla desteklemesi, işte DS'de Wi-Fi ile desteklemesi Pokemon konusunda inanılmaz doğru kararlarla hala dünyanın en büyük firmalarından biri haline getirdi.
Bildiğim kadarıyla o
Game Freak ve Nintendo.
Burada sadece şu konuda düzeltme alabiliriz belki. Emin de değilim, hani hiç Pokemon oynamamış biri olarak da burada konuşmayayım da. Bildiğim kadarıyla Game Boy'un, yani Game Boy Color'ın o kızılötesi zımbırtısıyla oyun yerine sadece değiş tokuş yapılıyor.
Ben de öyle hatırlıyorum. Yok, sanki sırf değiş tokuş gibi ama Cengiz gibi hiç emin değilim yani.
Yok şey, trading zaten Game Boy Color'da da kablo üzerinden oluyor.
Bu Tamagotchi'ler ne zaman çıktı? Pokemon'dan sonra mı, önce mi onlar?
Hürriyet ne zaman verdi diye mi soruyorsun abi? O kadar biliyorum.
Pokemon'dan önce çıktı galiba değil mi onlar?
Türkiye'de biz çok ya dalgalı yaşadığımız için bu çağları hani evet, çok geç Pokemon'u ben
yani zaman gördüm. Herhalde Tamagotchi önce çıktı. Belki oradan da bir esinlenme olmuştur yani.
Bir dakika, ondan Tamagotchi şey elbette ki önce çıktı Pokemon'dan. Tamam, 98'den zaman önce tabii. Kendi hayatımdan hatırladım şimdi.
Oradan da bir esinlenme vardır. Çünkü o çok popüler. Dünyada da çok popüler oldu. İnsanların
bizim
cebinde
gelmedi abi.
İnsanların cebinde dijital bir hayvan taşıması, onun etkileşime girmesi, beslemesi, büyüttüğünü, evrildiğini görmesi. Evet. Büyük ihtimal oradan da bir esinlenme olmuştur Pokemon'da.
Pokemon'un ilk çıkışı Pokemon'un yaratıcı tarafından şey olarak söyleniyor. Bu Japon gashapon oyuncakları vardır ya. Hani para atarsın işte dıngıl dıngıl döne döne iner.
Adı ne dedin?
Gashapon değil mi?
Hayır bilmiyorum.
Ya çok güzel geldi. Kesin yanlış okuyorumdur da ben öyle okudum onu. İşte içinden...
Ben tek paçingoyu biliyorum.
Çok paçingo kumar makinesi canım. Bu benim bahsettiğim cihazlar işte içinden minik ama inanılmaz kaliteli oyuncaklar çıkan.
Ha,
işte
bizim
evet
var.
Evet alışveriş tamam. Merkezlerinde hani içinden...
Sakız makinesi gibi işte.
İğrenç oyuncaklar çıkan sakız makinesi. Makineleri vardır ya. Onun orijinali gibi düşünün. Buradan biraz feyiz aldığını söylüyor.
Pokeballlar ona benziyor.
Evet ve işte böcek möcek biriktirmeyi falan çok severmiş bu arkadaş. Gene işte Pokemon oyununda olan işte bug catcher'lar gibi oradan bir şekilde çocukluk hayalini
hepsini harmanlıyor. Böyle bir şekilde ortaya
Pocket Monsters
ürün çıkartıyor.
Bir de tuvalette kafayı klozete vurunca Pokemon gözünün önüne geliyor.
Tuvalette mi şey yapmış onu bulmuş?
Yok, geleceğe dönüş göndermesi yaptı.
Ha tamam, Allah kahretmesin.
Akı kapasitörü.
Akı kapasitörü, hadi bakalım. Nintendo firması bu yıllarda tabiri caizse bir Mona Lisa portresi gibi. Bir tarafı gülüyor, Game Boy'larla gidiyor ama öbür tarafta NES artık 8 bit bitmeye başlıyor. Genesis sıkıştırıyor. Biraz önce bahsettik de gümbür gümbür Genesis geliyor. Hani PC Engine o kadar olmadı.
Evet.
Yani Nintendo'nun da bir şekilde buna cevap vermesi gerekiyor.
Nintendo cevabının üzerinde birkaç yıldır çalışıyor ama bir türlü olgunlaşmadığını düşünüyor piyasanın. Yani 16 bite geçme konusunda henüz hazır olmadığını hissediyor. 1990-91 yılına kadar 90 dememizin nedeni Japonya'da Super Famicom olarak 16 bitli ev konsollarını çıkartıyorlar. 1991'de de bu Super Famicom Super Nintendo olarak Amerika'ya geliyor ama bu arada tabii Super Mario Bros. 3 çıkıyor biliyorsunuz. Sega böyle kendini güçlü hissetmeye başladığı bir dönemde. Ve Sega'ya bir şamar atıyor, sersemletiyor. Ve bu sersemletme arasında SNES bir fırsat bulup piyasaya çıkıyor diyebiliriz.
Bu Nintendo'nun piyasayı hazır hissetmemesi dedin. Piyasayı teknolojik olarak mı hazır hissetmiyor? Yoksa NES'i daha sonuna kadar tüketilemediğini mi düşünüyor? Yoksa oyuncuların mı? Abi, yani oyun üreticilerinin mi bu şeye evet, hazır olmadığını hissediyor?
Jenerasyon değiştiği için mesela ilk çıkan Sega oyunlarına bakın 8 bitten hallice. O yüzden hani programcılar teknolojiyi kullanmayı henüz bilmiyorlar. Bu aynı şekilde Super Nintendo'da da geçerli, PlayStation'a geldiğimizde de geçerli. Bir PlayStation'ın son dönem oyununa bakıyorsun. Shoot hariç. Bir de ilk çıkan oyuna bakıyorsun. Adamlar menü yapmaktan aciz. Menüyü yapamamış adam. Böyle bir tane mermer koymuş. Üstüne 4 tane düğme koymuş yani. Baktığınızda. Bu hatta ne?
Mortal Kombat.
Mortal Kombat da değil aslında benim diyeyim. Ridge Racer 1. Ridge Racer 1'de ilk menü öyle mesela.
Ridge Racer 1'de ilk PlayStation oyunu.
Evet.
İlk ya hatta...
İlk mi bilmiyorum da hani.
Yok yok. Zaten. İlk yapılan oyun hatta şey %95'i falan CD'nin boş. Yani koyduğu yani 60 megabayt mı? Ne öyle bir şey yok. Olması lazım.
Ama o da bir programlama sanat eseridir bir bakıma baktığın zaman. Hani konsolun limitli taraflarını da farklı bir şekilde aşan. Neyse onu süper şey Sony bölümü yaparsak.
Sony bölümünde konuşuruz.
Konuşuruz. Dediğimiz gibi hani programcılar henüz 16 bit düzgün değişik böyle görünce aşık edecek bir şey programlamaya hazır değil diyorlar. Kendileri Super Mario World gibi bir şaheseri programlayabilene kadar konsollarını piyasaya sürmüyorlar.
Ya aslında Sega Genesis Mega Drive'daki bugüne kadar yapılan oyunlar çok da kötü değil aslında. Sega'da arcade portlarıyla biz işte cool tarafız. İşte evde arcade deneyimi sloganıyla işte Golden Axe'tır, Jart'tır, Jurt'tır, işte Afterburner'dır bu tarz oyunlarla bayağı bir sıkıştırmaya başlıyor Nintendo'yu.
Tabii sıkıştırıyor zaten onu dedik yani. O arada nefesi aldıran şey Super Mario Bros. 3 oluyor. Yani
konsol aldıran oyun.
Evet, konsol ve bundle'ları dışında da çok fazla sattırmış bir oyun. 3 yılda toplam 11 milyon tane satıyor bu oyun.
Ki hak ederdi, benim hala en sevdiğim oyunlardan i̇şte biridir Super Mario 3. Istiyorum.
Mesela o sırada çıkmış herhangi bir Genesis oyununa tercih edebileceğim bir oyun.
Evet.
Baktığın zaman.
SNES'e geçtik hemen ama Game Boy'a doyamadım ben Game Boy konuşmaya. Yeterince söylememişiz gibi geliyor bana. Game Boy... Gerçekten hala kullandığımız bu seyyar Atari'ler, seyyar konsollar konusunda birincil bir önemi vardır. Yani bir şekilde yine Nintendo'nun Amerika'da yaptığı gibi pazar kurtarmış, yeni bir pazar açmış bir üründür. Elbette ki daha önceden değişebilir kartuşlu seyyar oyun konsolları vardı. İşte,
onlara modül demek lazım.
Evet
aslında,
yani
maliyeti de pahalı.
Gibi, Microvision gibi aletler vardı ama hani Game Boy ile Microvision'ı yan yana koyduğumuz zaman Game Boy'a gözümüz kapalı bir oyun konsolu diyebilirken diğerine... yani çok daha bir birinci deneme işte bu gene ilk kasetli cihaz neydi? Fairchild.
Channeler.
Evet onun gibi hani çok da konsol demeye içimizin sinmeyeceği tarzda bir cihazdı. Yani ya zaten... çok ilginç yorumlar alacağım ben buna ama konsoldu o.
Konsol. Tabii ki konsoldu da. Hani mesela Game Boy'da dedik ya konsol ucuzdu, az pil tüketiyordu. O dönem kendisinden sonra çıkmış rakipleriyle kıyaslandığı zaman da oyun kartuşları çok ucuz.
Kendi fiyatı da çok ucuz.
Kendi fiyatı da ucuz, kartuşları da ucuz. Sen Microvision dedin ya, mesela bir Microvision modülünün ben cihazın kendinden daha ucuz olduğunu düşünmüyorum.
Hmm, evet, öyle bir şey var. Bir de Game Boy inanılmaz satış rakamlarından dolayı inanılmaz bir oyun desteği de alıyor. İşte bu Konami'dir, Capcom'dur, kim varsa bütün hit oyunlarını Game Boy'da çıkartıyor. İşte Mega Man, Bionic Commando, Mario 6 Golden Coins var. İnanılmaz güzel bir oyundur. Yani çok güzel bir yazılım desteği de alıyor bu konsol. Ve çok uzun süre oyun desteği, yazılım desteği alamayacağız.
Hatta Game Boy Color çıktıktan sonra bile bazı Game Boy Color'a çıkan oyunlar Game Boy'da oynayabilecek şekilde programlanıyor.
Evet, siyah kartuşlu oyunlar geriye dönülür uyumluluğu vardır. Game Boy'da da renksiz bir şekilde oynayabilirsiniz.
Zaten Nintendo'nun bu geriye dönük uyumu benim tarafından çok takdir edilen evet. bir şeydir. Yani
mesela Game Boy kamerası bile ilk çıkan Game Boy'da çalışıyor.
Game Boy kamerası Game Boy Advance SP'de de çalışıyor.
İşin böyle... güzel tarafı. Ters dursa da çalışıyor yani.
Bir şekilde çalışıyor. Ya Game Boy'da oyun desteği derken hayatımıza Tetris diye bir şey soktu yani Game Boy. Şeyler Atari'dir ya. İşte bu NES'ler, SNES'ler Atari'dir ya. Game Boy'da çoğu insan için Tetris'tir. Hani onu da öyle biliriz. Yani annelerimiz falan onu aldım ama Tetris diye görür.
Game Boy'un piyasaya çıkarken konuşulan bir mevzu varmış. İşte ellerinde Tetris var ve Super Mario Land 1 var. Hangisiyle bundle etsek, nasıl satsak diye düşünüyorlar. Röportajı izleyeli yıllar oldu. Kim konuşuyordu, ne yapıyordu hatırlamıyorum ama birisi şey diyor. Çocuklara satmak istiyorsanız Mario ile bundle edin. Yetişkinlere de satmak istiyorsanız Tetris ile bundle edin diyor. Ve gerçekten de inanılmaz bir şekilde haklı çıkıyor. Yalnızca Tetris oyununu alıp da Game Boy hayatını uzun yıllar tek oyunda sürdüren bir sürü insan var.
Vardı benim öyle arkadaşım.
Hatta o kadar söyledin ki yarın Game Boy Color ile metroya bineceğim gibi. Yani hani Tetris'i takacağım oynayacağım gibi.
Ve şöyle bir şey var. Mesela bizim Brick Game'ler vardır ya, Tetris oyunu vardır içinde.
Evet.
Onu oynayıp da Tetris oynadım demesin insanlar. O Brick Game. Kesinlikle oyunun kendine has o içindeki düzeni vesairesi çok farklı bir şey oynadığınızı anlıyorsunuz. Yani o Brick Game, Game Boy'un içerisindeki Tetris'in yerini tutmuyor hiçbir zaman.
Kendi halinde o da güzel bir oyundur ama.
İşte o Brick Game yani. O güzel ama Brick Game yani o. Tetris olayı biraz başka.
Evet. En güzel versiyonu da Tetris DX'tir diye ekleyelim. İsteyenler bir gidip baksın.
Her ne kadar hastası olsak da bu 8 bitlik dönemin bir yerde kapanması gerekiyor. Yani en azından ev konsolları için. Çünkü 8 bit daha devam edecek.
Ben 16 biti 8 bitten daha fazla seviyorum.
Doğrudur abi. Hani ben benim şeyden çok cevap aldım.
PlayStation 1'den de daha fazla seviyorum 16 biti. O da var.
Yani PlayStation 1'in ilk oyun, yani ne bileyim bir şey yapamam.
Yani erken dönem 3D poligonlardan daha çok seviyorum 16 biti.
Yani arcade'e benzerliği olabilir belki. Olabilir belki. Hani gözün ısınmasına neden olan. Bende de mesela ben bilgisayar aldığımda benim Terminator 2 Famiclone duruyordu ve 11 tane favori kasetim vardı. Tamam artık üstüne kaset almıyordum ama 11 kasetimi ara ara takıp oynuyordum yani. Bir Carmageddon oynuyordum, bir Super Spy Hunter 2 oynuyordum mesela.
Bunlar da kasetli
hani
mesela.
8 bitlik dönem için. Benim için hani biraz daha özel. Tabii ki 16 bitlik dönemi de oldukça seviyoruz. Çünkü 8 bitlik dönemde hayal edemeyeceğimiz o zaman için bazı yenilikleri getiriyor. Grafiksel anlamda ve ses anlamında. Bu noktalarda şöyle bir durum da var. Hani demiştik ya bir sert yumrukla yönetiyordu. Program geliştiricilerini ve oyun üretimlerini kısıtlı bir halde tutuyordu. Burada onun artık en azından ilk piyasaya çıktığı dönemde bir sıkıntısını yaşıyor. Çünkü üçüncü parti üretici bakımından bir inceden bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü daha önce anlaştığı ve sözleşmesi biten birçok programcı firma, geliştirici firma Sega Genesis'e çoktan gitmiş durumdaydı. Yani ya onların zaten Genesis'e çıkarttıkları oyunu tekrar çıkartacak ya da onları bağlayıcı bir şekilde elinde tutamıyordu. O dönem için tutamayacaktı desek daha doğru olur. Yavaş yavaş o şeyin acısını hissetmeye başlamış, tam akıllanıyor derken bazı Final Fantasy vesaire gibi hitlerle tekrar şımarıyor ve kendini çok güçlü hissetmeye başlıyor. I am the king of the world diye falan bağırmaya falan başlıyor ortalık yerde.
Ayıp ediyor.
Ayıp ediyor yani. Bu üçüncü partileri kaybetmiş olma durumu, üçüncü parti oyun geliştiricilerini kaybetmiş olma durumu bir de imaj sıkıntısı yaratıyor. Daha önce üretimlerini çok sert bir şekilde kontrol altında tuttuğu firmalar Mortal Kombat gibi hitleri Sega'ya devreye çıkartıyor. Mortal Kombat'ın tabii oyun tarihinde önemli oyunlardan bir tanesi. Hı hı. En azından ev konsollarına girdiği zaman bazı denetleme sistemlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuş bir oyun.
En etkili olan oyunlardan bir tanesi. Bir diğeri Night Trap denilen oyun. Nintendo'da aman yarabbim bu ne kadar da fena bir şeydir. İşte çoluğa çocuğa oynatmıyoruz. Başından beri zaten Nintendo'da sergilediği tavırda biz hani aile dostu konsoluz diyerek Mortal Kombat 1'i hem oyunu satmak istiyorlar hem de etliye sütlüye bulaşmadan bunu yapmak istiyorlar. Mortal Kombat 1'de oyunun kanlarını kaldırıyorlar. Mortal Kombat 1'de...
Fatality'lerde de bir şeyler yapıyorlar.
Fatality'lerde çok büyük değişim var. Hani yalnızca güreş stili fatality'ler var. Böyle omurilik momurilik çıkartmadan. SNES'te Mortal Kombat 1'de aparkat vurduğumuz zaman da rakibimiz kanamıyor, terliyor.
Sıkıntıya giriyor tabii o lan. Diyafram kasıyor bir şeyler.
Gene Sega'da buradan aha bulduk açığı diye yüklenip biz inanılmaz cooluz, biz evde arcade deneyimiyiz, biz de işte yetişkin konsoluyuz.
Gerekirse kan getiririz.
İşte değil mi? Siz Nintendo oynarken çocuk oyunları oynayın. Bakın aman yarabbim ne biçim diye reklamlar yapmaya başlıyorlar. Bu reklamlarda da işte böyle ninni tarzı müziklerle Super Mario Kart'ı ya da Super Mario World oyununu gösterip yavaş oyununu. Kendi oyunlarında da işte Road
Rash. Rock'n'Roll Racing vesaire.
Road Rash gibi ne bileyim işte patenli matenli onun bir arabaların arkasına takılmalı bir yarış vardı. Hani o tarz olmayacak itlikli serserilikli oyunları gösterip işte biz çok cooluz, rediz anlamı ima eden reklamları var. Bir de Blast Processing mevzusu var.
Tabii Sonic'le de onu iteliyorlar bir yandan. Siz yavaş yavaş Mario'yu zıplata durun. Bizim Sonic'imiz uçuyor. Yerde karada uçuyor.
Teknik olarak karada uçuyordu. İşlemcisi hariç bütün çözünürlük, renk skalası, işte modları, cartları, curtlarıyla gene sistem daha ileri olan Super Nintendo reklamcılık oyunuyla yalnızca rakam oyunu yapılarak işte Sega Genesis işlemcisi daha hızlı Super Nintendo'na, bunun adına Blast Processing diyelim ve işte kavgayı kızıştıralım diyorlar. Hatta işte James Rolfe hep söyler videolarında, okul servisinde Sega'cı bir arkadaşıyla Super Nintendo'yu savunurken çocuğun en son geldiği nokta yalnızca Blast Processing diye bağırıp kulaklarını kapatmak oluyormuş. Demek ki bir şekilde meyvesini vermiş bu Blast Processing mevzusu da. Dediğiniz gibi Sonic oyunuyla da aman yarabbim ne kadar hızlıyız, uçuyoruz, kaçıyoruz diyorlar. Aslında Super Nintendo'da o kadar hızlı sprite'lar ilerleyebiliyor.
Evet, programlama iyileşti tamamen. Şöyle diyeyim ben size, bir tane prototip oyun var. Aynen. NES için. NES'te bile o kadar hızlı evet. Ekran değişim sağlayabiliyorsun. Ki Master System'e de Sonic çıktı yani.
Master System ama Mario'msu bir Sonic çıktı yani. Öyle çok yaldır yaldır hızlı bir Sonic değil.
Tabii canım.
Gene.
Işıklı, yıldızlı değil o kadar.
Tosti! Nintendo tarihini konuşup da Sony ve Nintendo ilişkilerine değinmemek olmaz.
Evet, orada Nintendo ile Sony arasında devamlı bu oyunla, yani video oyunu ile ilgilenen arkadaşlar arasında bir efsane var. Aslında efsane değil, gerçek bir olay yani. Nintendo Sony'e bir oyun cihazı yaptırıyordu, CD aparatı yaptırıyordu. Sonra vazgeçti. Sony de PlayStation yaptı, geçti. Aslında iş o kadar basit olmuyor. Yani o kadar yüzeysel gerçekleşmiyor. Büyük anlaşmalar var işin içinde.
İki firmanın tarihi Super Nintendo'nun içindeki bir çipe dayanıyor aslında.
İlk başlangıcı değil mi?
Şu anda ismini hatırlamadığım bir Sony mühendis dayı Famicom oynamayı çok seviyor.
Bir de sesleri olmasa diyor yani.
Evet ama diyor ulan diyor bu ses çipini diyor kim yapmış aman yarabbim bunun daha güzelini ben yaparım ki diyor. Ve oturuyor yapıyor. Götürüyor Nintendo diyor aha diyor bakın diyor ben size böyle bir şey yaptım diyor. Bunu bir sonraki konsolunuza koyunuz diyor.
Aklınız varsa koyarsınız diyor yani.
Nintendo da bakıyor ses çipi gerçekten çok güzel. Ve koyuyor. Super Nintendo'ların içindeki ses çipi Sony'ye aittir bildiğimiz.
Şimdi bu işi yapan arkadaş Ken Kutaragi diye mühendis abimiz. İşte 70'li yılların ortalarında falan Sony'ye giriyor. Famicom'la ilişkiler gerçekleşmeden önce işte Trinitron bölümünde çalışıyor. Oradan çıkıyor. Hatta bu ilk LCD projeksiyonların prototiplerini falan öğretiyor o yıllarda. Ama bu satmaz diye ya da piyasa buna hazır değil diye işte Nintendo'nun yaptığı gibi bir kenara atılıyor. Sonra disket bölümüne geçiyor. Neyse disket bölümünde çalışıyor. Durumda dediği gibi oğluyla yani oğlunda Famicom var ama kendi de Famicom'un oynamayı çok seviyor bu adam. O sırada da Sony ile Nintendo arasında devamlı böyle heyetler gidiyor geliyor. Yani Sony parça satma niyetinde Nintendo'yu. Nintendo da parça alma niyetinde aslında.
Olmamıştı.
Yani. Ama olmuyor. Optimum bir şekilde olmuyor. Ken Kutaragi disket bölümünde çalışırken Famicom Disk System çıkıyor. Bakıyor ya diyor biz Disk System'de çok kötü bir disket kullanıyorlar. Bizim kullandığımız malzeme çok daha iyi. Tokatlıyor bunu. Bunu niye kullanmıyorlar diyor. Onu araştırırken biraz eğiliyor Famicom'a.
Böylelikle giriyor yani.
Evet durumunda dediği gibi ses çipini düzenliyor ama Famicom'unkini.
Famicom'unkini kendi çapında düzenliyor ama Super Nintendo'da onun yaptığı
çip kullanılıyor.
Ama çalışmalarını Famicom'da yapıyor. Doğru diyorsun.
Ya o konuda biraz Blue Lock'ın şeyde de olabilir. Famicom'da da girişmişler olabilir. Yani Famicom'un bir versiyonundan sonra bu ses çipleri değiştirilmiş olabilir ama tam emin değilim. Super Nintendo'da yapmış olabilirler orada.
Yani ben ilişkilerin o dönemde hani bir demo şeklinde başladığını ama Sony çiplerin yani Nintendo ürününe SNES'le girdiğini biliyorum.
Yani bir şekilde Sony ile Nintendo arasındaki ilk anlaşma bu ses çipiyle oluyor. Yani ticari anlaşma bu şekilde oluyor. Bundan önce Futaragi'nin girişimleri sonucunda Nintendo beğeniyor fikirleri falan filan ama ilk defa ses çipini satıyorlar. Onu da zaten başta almak istemiyorlar. Geliştiriciler, oyun geliştiricileri adapte olamıyor. Neyse bir şekilde anlaşma sağlanıyor. Gel zaman git zaman Nintendo istiyor ki Super Nintendo'ya da bir disk sistem yapalım. Bunu işte CD ile çalıştıralım. Yine eklenti şeklinde olsun. Sony yapsın bunu. İşte Sony ile konuşuyorlar. Yapılacak mı yapılacak. Sony raporlarını falan bu projeyle ilgili raporlarını Nintendo'ya sunarken tehlikeli laflar falan ediyor. Yani biz ilk etapta işte lise düzeyi daha Blue çağını aşmış, ergenlik çağını aşmış insanlara falan bunu satacağız. İlk yılda bir 3 milyon falan satarız. Sonra da yavaş yavaş Super Nintendo'yu kaldıracağız diyor piyasadan. Sonra Nintendo ile biz kendi bilgisayar teknolojimizi kuracağız. Nintendo burada irkiliyor. Çünkü Super Nintendo var. Güvendikleri bir sistem. Meyvesini tam yememişler. Adamın biri çıkıyor ki biz bunu kaldıracağız diyor. Hem de senin ortaklığında.
Şey de diyor benim bildiğim kadarıyla. Tamamen kartuş dönemi ortadan kalkana kadar CD'lerden gelen bizim olsun, kartuşlardan gelen sizin olsun diye de bir gelir paylaşımı yapıyorlar diye biliyorum.
Bu arada bunları söylüyor. Sony oyun piyasasında hiç yok. Nintendo tamam çok baba ama Ar-Ge'si çok kuvvetli Sony'nin. O Ar-Ge Nintendo'da yok. Ayrıca CD diye bir format çıkmış. Yaklaşık 5-6 sene oluyor piyasaya çıkalı. Bunu Philips'le beraber geliştiren o yüzden korkutuyor Nintendo'yu bu olay. Nintendo da Sony ile olan bir anlaşmayı cart cart cart yırtıyor. Biz diyor Philips'in CDI ekibiyle buna benzer bir proje gerçekleştireceğiz diyor.
Benim bildiğim de bu iş arkasından dönüyor yani.
Tabii haberi yok Sony'nin.
Prototip, Consumer Electronics fuarında prototipi falan gösteriyorlar. Aa biz de bunu Nintendo ile yaptık iyi olmuş mu falan diyorlar. İşte böyle böyle bir şey hani gelecek teknolojiler hakkında sunumlar falan yapılıyor. O cihazın vaat ettiği. Ve tam bir gün sonra Consumer Electronics fuarından bir gün sonra ya biz Sony ile bir şey yapacaktık ya onu Philips ile yapacağız diye haber çıkıyor gazetede. Yani gazetecinin haberi var.
Tabii aynen öyle.
Sony'nin yok. Ya ağzınızı burnunuzu kıracağım falan şimdi diyor Sony. Sonra diyor ki ya ses çipi falan satıyoruz. O kadar hukukumuz var diyor. Şimdilik diyor şey yapmayayım diyor. Biz onların diyor hesabını sonra sorarız ifadesini oyun konsolu geliştirip alırız diyorlar. İşte hani burada Philips'le çalışması aslında burada Nintendo oldukça zararlı çıkıyor bu ilişkilerden.
Oyun satışlarından olması. Para almayacağını öğrenen Nintendo Sony ile aman yarabbim olmaz diye senin dediğin gibi sözleşmeyi kendi çapında feshedip aga bu CD'yi başka kim yapıyor? Philips yapıyor. Dur bakalım biz Philips'le bir anlaşma imzalayalım diyorlar.
Öyle bir şey yapabilirim bir hata. Ha. Nasıl yapıyor? Ana para almıyoruz lan biz anlaşmada. Oğlum kim okudu bunu kim imzaladı?
Yani Philips'le attığı anlaşmadan da zaten gördüğümüz üzere herhangi bir prototip falan hiçbir konsol yapılmıyor. Philips yalnızca bu anlaşmanın sayesinde 3-5 tane Nintendo lisanslı iğrenç oyun çıkartabiliyor kendi yaptıkları konsola. Aynı şekilde Nintendo tarafından da ihanete uğrayan Sony ulan hani bu heriflerin şu anda piyasada en büyük rakibi kim? Sega. Bu herifler bize yamuk yaptılar. Dur biz de o zaman Sega'yı destekleyelim deyip Sega'nın o zamanki güncel konsolu Sega Mega CD'ye Sony Imageworks adıyla epey bir oyun desteği videolu, FMV videolu oyun desteği sağlıyorlar. Tamamen stratejik ve politik sebeplerden dolayı.
Daha sonradan da şey diyorlar herhalde. Sonra hepsini toptan hallederiz. Ezeriz geçeriz şeklinde.
Ya şey aslında.
Mesela o Philips'te de şey var yani baktığın zaman. Philips'te bu sefer ne yapıyor? Tamam her şey tamam. Bunu bir de kopyalarlarsa şimdi bizim oyunları falan diye kıllatmaya başlıyor orada da. Gıcık ortak tam yani. Düşünmeden, etraflıca düşünmeden işe giriyor. Sonradan da ben vazgeçtim deyip hani böyle aradan sıyrılan adam olur ya. Tam o adam pozisyonunda. Yani Nintendo'nun bu küstürücü tavrı önce oyun geliştirmecileri hani o baskıyla bir de bu kaypaklıkla da ortaklıklarında sıkıntı yaratmaya
Nintendo'nun Super Nintendo dönemleri böyle sonu biraz çalkantılı. Yani sonu demeyeyim de ortaları çalkantılı geçmiş böyle.
Aslında ortasına kadar sıkıntılı bir zaman geçiriyor. Hani o Sega'nın pazar hakimiyetini delmekte çok zorlanıyor. İkinci yarıda zaten mesela çok temkinli gidiyor. Ezik de hissediyor kendini. Hani ulan acaba ipin ucu kaçtı mı bir yerde falan diye kendi kendine sormaya başlıyorlar. İkinci yarıda artık birkaç tane farklı oyun geliştiricisinden destek aldıkları zaman farklı farklı işler ve en önemlisi de yine Final Fantasy'yi koydukları zaman Super Nintendo'ya o noktada bir patlıyorlar. Orada bir kendine güvenle tekrar geliyor.
İyi anlamda patlıyorlar.
Hayır evet. Gümlüyorlar diyelim. Gümlüyorlar diyelim. Kötüsün.
Kötüye gümlüyorlar diyelim. Kötüye gümlüyorlar, iyiye patlıyorlar diyelim.
Şişiyorlar falan diyelim.
Final Fantasy yine Japonya'da çok büyük satış rakamlarına ulaşırken Amerika'da bunu çıkarsak mı çıkarmasak mı, Amerikalılar bunu sever mi sevmez mi diye epey düşünüp ilk başta Amerikalılara deneme RPG olarak yine Final Fantasy serisinin Mystic Quest isimli bir oyununu satıyorlar. Hmm. Bu çok az RPG elementleri içeren ama gene RPG gibi işte haritada yürüyüp
Action Adventure.
Adamları dövmeli, aynen Action Adventure ama işte çok fazla level atlama, cart curt nemli düşünmene ya da ağır hikayesi olmayan bir oyun. Çoğu Final Fantasy fanı tarafından da Final Fantasy oyunu olarak dahi gözükmez. Bu oyunla Amerikalıların da evet bu türe olan ilgisini gördükten sonra Amerika'da da Final Fantasy çevirileri çok büyük satış rakamlarına ulaşıyor.
Öylelikle az kalsın ipin ucunu kaçırırken Sega'yı ikiye katlayıp toparlıyor. Evet,
satış rakamlarıyla Sega'yı Super Nintendo çok fena dövmüş oluyor günün sonunda.
Ama bir sonraki jenerasyona geçiyoruz. Bir sonraki jenerasyonda tabii Sony'yi böyle bir canavar yarattım dedikleri Sony'nin ardından Nintendo 64'ü çıkartıyorlar. Yani
CD'den ağzımız yandı. Biz bu nesilde de kartuşa devam etsek acaba diyerek. Çünkü Nintendo artık daha sonra yiğitliğe pis sürdürmemek için mi böyle bir açıklama yapıyorlar bilmiyorum ama CD'nin yükleme süreleri hiçbir şekilde piyasaya tutamaz. İşte kartuşun yükleme süresi dataya direkt ulaşabildiğinden dolayı çok daha iyi. İşte oyun geleceği hala kartuştadır. Kartuş teknolojisi geliştikçe flash teknolojisi deyip kartuşa devam ediyorlar. Ama bu da Nintendo 64'ün sonu oluyor bir şekilde. Çünkü çok çok çok küçük depolama birimi olduğu için kartuşlar, biraz önce konuştuğumuz Final Fantasy gibi PlayStation'ı kurtaran oyunlar asıl konsolu olan Nintendo'da çıkamayıp ya da işte PlayStation'da CD'de bol bol boş kalan yerleri çeşitli videolarla destekleyen, süsleyen oyun yapımcıları Nintendo 64'ün artık en son kısımlarında çok yüksek ve değişik sıkıştırma algoritmalarıyla kötü gözüken videolar ekleyebildiği için çok fazla tercih edilmiyor. Üçüncü
parti. Poligonlar var, texture'lar yok.
Evet. Ve aslında bakacağımız zaman kağıt üzerinde Nintendo 64 Sony PlayStation 1'den çok daha güçlü bir konsoldur ama yanlış medya formatından dolayı yitip gitmiştir bu güç konusunda ki Nintendo bunu daha sonraki konsollarında tekrarlayacak.
Nintendo 64 bir de şey değil mi? 4 portun olduğu ilk konsol herhalde değil mi? Ondan önce böyle şeylerle.
Yok, Atari 5200 de var sanıyorum 4.
7800 de olabilir.
Yani bir Atari konsolunda 4 port var ilk revizyonunda. Evet,
İkincisinde de kaldırıyorlar sonra.
İkincisinde daha fiyatı düşürmek için yalnızca 2 kontrolcüye düşüyorlar. Ama commercial olarak çok büyük başarı sağlamış ilk 4 portlu konsol ya da ilk analog kontrolcü kim de dersek Nintendo 64 diyebiliriz teknik olarak.
Şeyden önce mi analog kontrolcüsü? PlayStation'ın analog kontrolcülerinden önce mi geliyor?
Önce.
Ama bundan sonra da 4 portu hiç kaldırmıyor. GameCube'de 4 portlu.
Evet.
Wii zaten kablosuz ama yine 4 port kablolu destekliyor.
Daha sonra 4 porta gönül veren Sega oluyor. Dreamcast 4 port koyuyor benim bildiğim kadarıyla.
Evet, 4 port.
Dediğin gibi var. Ondan sonra PlayStation 2'de multi-tap kullandık. Ondan sonra da kablosuz olarak herkes 8 oyuncu destekledi. Sure
you can! Az önce kartuş tercih etmelerinin sebeplerini ararken şunun da altını çizmeyi unuttuk gibi geliyor. Geliştirmeciler hani bu depolama alanının azlığından dolayı Nintendo'dan kaçıyorlar ya. Durun durun kaçmayın, bunu nasıl kopyalayacaklar? Emeklerinizin güvencesi bu kartuş formatı şeklinde de onları kendine çekmeye çalışıyor bir yandan. Ama oyun geliştiriciler de şu noktada tekrar geri kaçıyorlar. Kartuşun boşu bile çok pahalı. Yani oyunlarını rakip konsolda yani Sony PlayStation'da 45 ila 60 dolar aralığında satabilecekler. Kurtarması için maliyeti 70 dolardan aşağıya satamıyorlar Nintendo 64 versiyonlarında.
Eminim ki üretimi de bunların hani sipariş verdiğin zaman CD'den çok daha geç geliyordur. Yani bir dakika içinde kaç tane CD yapabilirsin, kaç tabii, tane hafıza kartuş çipleri basabilirsin.
Var,
onları
var. Tabii bir de bu sebepten dolayı şöyle bir şey oluyor. Bunları büyük rakamlarla basmaları gerekiyor piyasaya cevap verebilmeleri için. Piyasada talep olmazsa onlar depoda şişiyor oyunlar. Yani oyunun elinde kalma ihtimali çok daha yüksek. Ama CD'de öyle değil. CD'yi basıyorsun. 4 gün içinde eğer talep varsa bir posta daha basabiliyorsun. Siparişe çıkarsa biliyorsun.
Bir de şey var. Eline kartuş kalsan olacak diyor adamlar. Bakıyorlar. Ya bir CD kaç para Allah sen şeklinde bakıyorlar olaya.
Evet. Yani depolar şişmiyor. Perakendeci çok çekip şişirmiyor. Her açıdan CD daha avantajlı.
Ve bu Nintendo 64 ömrünü tamamlarken ilk defa yenilgiyi tatmak üzere olduğunu fark ediyor.
Üzere olduğunu fark etmiyordur da tattık diyordur.
Evet yani tattık. Tabii kabullenmek istemiyorlar. Bir çırpınmışlardır.
Tabii Nintendo 64 herhalde 11,5 milyon civarı satarken PlayStation 1 100 milyon aşıyor.
Bu PlayStation 1 100 milyon aşıyor derken tabii bunun içinde PS1'lar bilmem neler. Hani bütün PlayStation 1 neslinin bütün satışı var. Hani Game Boy'ların içinde Game Boy Color'ların, Game Boy paketlerinin olduğu gibi.
100 milyon satış barajını aşan ilk konsol da PlayStation 1'miş zaten.
Ya PlayStation tarafında konuşacağız tabii tekrar da. PlayStation'ın optimizasyon mevzusu da gayet iyi. Yani mesela Crash Bandicoot'a baktığımız zaman normalde ekranda gözükenden çok daha fazla poligon var izlenimi veren bir oyun. İşte ön tarafa gelen ağaçların arkasındaki poligonları çizmeyerek falan. Ve bu da sistemin ilk oyunu olduğunu düşünürsek ne kadar kuvvetli bir sistem olduğunu öyle olmasa dahi insanların aklına kazınmış bir sistem. Outstanding. Nintendo 64 dediğimiz gibi ilk parti oyunlar harici çok çok çok fazla destek almadı. Spor oyunları konusunda eskisinden daha fazla destek alsa da belirtmeyi unuttuk. 16 bit döneminde Sega yetişkin makinesi spor oyunları olarak bilinir. Gerçekten Sega'da her türlü spor oyunu vardır.
Biz şimdi burun kıvırıyoruz ama evet. En çok satan oyunlardan bir tanesi NFL oyunlarından biri.
Super Nintendo'da da bu oyunlar var ama Sega'daki kadar çeşitli değil ve belki lisanslı değil.
Sega'daki NBA Live da güzel oyundu.
Nintendo 64'te yine bu spor oyunlarını biraz kendi taraflarına çekebilme, hatta belki de en çok spor oyunu olan konsol olabilir. NHL'ler, güreş oyunları, cartlar, yutlar, International Super Soccer, FIFA var mı? FIFA 64 var, doğru. 64. Yani bu spor oyunları var.
Ama işte bunda FIFA 64 var. Ama PlayStation 1'de ne var?
98, 99, 90, 2000.
100, 101 gidiyor ya.
Evet, Nintendo şeyde bu 64'ün zaten bütün oyunları 64. Oyunun ismi artı 64.
Genellikle öyle oluyor.
Bir FIFA. Bir
International NHL. Super Soccer 64 var. Ayrıca bir de 98 var. Bir tanesi çok pahalı hatta onların. O iki defa çıkıyor. Ama Nintendo 64 oyunu say dediğimiz zaman ilk başta aklımıza gelen elbette ki Mario Kart, Super Mario 64, Legend of Zelda, Majora's Mask ve işte diğer oyunu. Şu an ismini hatırlayamadım.
Ocarina of Time.
İşte Super Smash Bros'un canlandığı konsoldur ki Nintendo'nun mabadını epey kurtaran bir oyundur oyun serisi.
İkinci Mario Kart. İkinci baharı yaşatıyor falan diyorlar.
Yani Mario Kart, Mario Party ve Super Smash Bros. Nintendo 64 zamanında çıkmıştır ve bu 3 oyunda yalnızca bu 3 oyun oynanmak üzere PES'çilerin PlayStation'ı çaldığı gibi Mario Kart oynamak üzere de Nintendo konsolları daha sonra alınmıştır.
Evet. Bir de GoldenEye var. Bence GoldenEye'a da değinmek lazım.
Evet. Multiplayer deneyimi 4 kişi aynı anda 4 kontrolcüyle birlikte bayağı bir ses getirmişti.
Bir de first person shooter'ların konsolda daha önceden yapılamayacağı düşünüyordu. Hani bir şekilde o D-pad ile konsol üzerinde bir first person shooter'ı kontrol edemezsiniz. Çağdaş bir first person shooter en azından. Kontrol edemezsiniz, en fazla Doom kadar olur diye bir izlenim varmış.
Çok da yanlış değilmiş.
Yani bir şey diyeceğim şimdi. Baktığın zaman gerçekten dönemine göre
çok
kontrolleri ötürüyorum. Hani kontrolleri de çok güzel bir oyun. Hiç de zorlanmıyorsun yani vurmakta vesaire.
Nintendo 64 deyince kontrolcüye de biraz değinmek gerekiyor.
Hiç girmeyelim.
2-3 kontrolcüyü sanki bir araya sıkıştırmış gibi bir hava var değil mi?
Yani ortası sonradan saplanmış
Nintendo
gibi duruyor.
Nintendo 64 kontrolcüsü ergonomisi ve analoğunun tıraşlığından dolayı daha sonra GameCube kontrolcüsünün tamamen Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanmasına kadar gitmiş mevzu. Yani bu kadar tepki almış bir sistem. Analoğunun tırt olmasının sebebi Cengiz'in de daha önce videosunda gösterdiği gibi tamamen iç parçalarının plastikten olması ve oynarken kendi kendine aşındırması.
Evet, kayganlaştırıcı hiçbir şey de kullanılmamış içerisinde.
Ve bildiğimiz analog sensörler yerine garip bir
Hall effect sensörü.
O güne kadar alışkın olmadığımız.
Hall effect sensörü var, encoder var, ondan sonra analog sinyale dönüşüyor. Hani kulağı kulağı tersten tutmuş. Third party diyoruz yani Çin'den aldığımız kolları var. Çin'den aldıklarımızda direkt potansiyometre var
evet.
Mesela. Yani ileride bir Nintendo 64 kollu projeniz falan olacaksa bence Çin'den aldığınız bir kolda bunu
orijinal almayı Çin'den alıp da öyle geçin.
Yok hayır. Kendin kesip biçmek için bir şeyler düşünüyorsan yani en azından.
Bu kontrolcüye bir de eklentiler takılıyordu. Bu hatta Pokemon Stadyum oyununa Pokemon'ları transfer etmek için değil mi eklenti
transfer
vardı.
Pack var.
Transfer pack
var. Rumble pack var.
Gıplaşımlı paket.
Nintendo'nun NES'ten beri oyun paketlerine verdiği isim pack yerine pack'tır aslında. P-A-K şeklinde yazılır. İşte NES oyunları Game Pack'tır. Hala da devam ediyor. Ya da en azından GameCube'a kadar devam etti bu. O yüzden de Nintendo 64'ün kontrolcü eklentileri de Rumble Pack, Game Pack şeklinde. Başka ne vardı? Memory Pack vardı. Bu senin save ettiğin oyunu arkadaşının evine giderken götürmenin ya da cihazının belki pili biterse kartı.
Bir de şey var. Bulut sistemi geliştirmişsin
kendi başına. Bazı oyunların arkasında yazıyormuş. İşte saving mümkün ama memory pack gerektirir. İçinde pil yok.
En önemli pack hangisi?
Kontrolcüye takılan mı?
Hayır, kontrolcüye değil, sistemin üzerine takılan.
4 MB
ha, şey,
RAM, RAM eklentisi.
4 MB miydi? Expansion ben 4 MB pack dedim ama.
4-4-8 oluyor. Hani mesela ben jumper pack'imi attım. Jumper pack de bu arada oradaki devreyi tamamlamak dışında fonksiyon olmayan, içinde hafıza barındırmayan tamamlayıcı bir parça var.
Nintendo 64 bus RAM kullandığı evet. için sonlandırıcı evet. takılması gerekiyor buna.
Aynen. Onun yerine expansion pack takıyorsun. Ha ben expansion pack'i aldım. Bu ne lan, çöpe atayım dediğin noktada da gümlüyorsun, patlamıyorsun. Gümlüyorsun çünkü bazı oyunlarda içinde expansion pack varken çöküyor.
Çöküyor. Sen onu
bazı oyunlarda lazım. Expansion pack yokken boot etmiyor bile. Bu yüzden de Donkey Kong 64 oyununda Nintendo 64 oyunun çalışmamasına yol açan bir bug'ı çözemeyip oyunun yanında bundle ederek bir tane expansion pack vermişler. Bu expansion pack de ne yapıyor? İşte bazı oyunlarda ekran çözünürlüğünü arttırabiliyor. Kim oyunlarda aklıma gelen işte Donkey Kong 64, Majora's Mask gibi bazı oyunlarda expansion pack olmazsa oyun hiç çalışmıyor. İşte Perfect Dark gibi oyunlarda da daha yüksek çözünürlük ya da işte yarış oyunlarında bazı gameplay izlemeleri, hani bazı ekstra özellikler kazandırabiliyor oyunlarımıza. Video çıkışında
zaten konsolun tek sorunu çözünürlük değil. Başka sorunları da var.
Ama şimdi bahsetmeyeyim ben oraya. Rezil etmeyeyim onları ben.
Rezil etmek istemiyorum. Bilen biliyor. Ben şimdi söylemeyeceğim.
Nintendo 64'ün sis versiyonunu mu diyorsun? Bütün oyunlardaki Silent Hill havası. Uzak blur, mesafeyi çizemediğinden dolayı bir sisli durum var.
Piksel durumu bu, üzerine bir blur atarsak biraz da smooth yapabilir miyiz? Hani böyle smooth.
Yumuşak.
Tabii yumuşak geçiş gösterebilir miyiz şeklinde bir şey yapmışlar. Yani dünya çok keskin, önüne buzlu cam koyayım gibi bir şey olmuş.
O
yani.
Günler için o günün CRT televizyonlarını, düşük kaliteli CRT televizyonlarını düşündüğümüz zaman fena sayılmayacak bir karar. Ama günümüzde profesyonel bir CRT televizyona ya da monitöre ya da bir LCD televizyona bağladığımız zaman durumun vahimiyetini gözler önüne seriyoruz.
37 ekrandan yukarıya taktığın zaman sıkıntı üzücü oluyor.
Sıkıntı oluyor. Bir de şey olarak da kasa olarak da çok renkli kasalar yapmışlar. Yani 64'e envai çeşit. İşte böyle şeffaf kırmızısı var. Pokemon'lu Pikachu'su falan evet. var. O da eğlenceli olmuş
İlk
yani.
İlk defa kasa ve kontrolcü varyantlarını gördüğümüz konsolda, söylediğin gibi Nintendo 64 konsolları.
Play Club'la başlıyor değil mi?
Play It Loud, yani ev konsollarında konsol varyantları başlıyor. Yoksa Game Boy'un envai çeşit rengi var Game Boy paketinde, hepsinin de. Japonya exclusive bazı renkler var. Şunlar hala işte...
Die Hawks bilmem nazar, sürt bir şeyler diyorlar.
Senin söylediğin gibi Pokemon için çıkartılmış, tamamen kasa değiştirilmiş, kasanın form faktörü değiştirilmiş Pikachu'lu bir tane edisyonu var. Ama genel olarak baktığımız zaman Nintendo 64, Nintendo'nun canını yakan, ağzını yakan bir sistem. Fark ettiyseniz çok hoş şeyler de bahsetmedik.
Oradan yediği tokatlardan mıdır ne, GameCube'e girerken de çok fazla ders almış bir şekilde görünmüyor.
Evet, Nintendo 64'ü o zaman 11,5 milyon satış rakamıyla bırakıp GameCube'e geçiyoruz. GameCube'e kaç yılında geçmiştik?
2001 yılında çıkıyor GameCube.
Peki hani dedim ya ben Nintendo 64'te aldığı dersleri pek iyi çalışmamış olacak ki bununla da bazı hatalar yapıyor. Ne geliyor aklınıza bu deyince?
Nintendo 64'te biraz önce bahsettiğim depolama biriminin minik olmasından dolayı üreticileri kaçırmasının aynı şekilde burada da sürdürüyor ve aman yarabbim bizim DVD'mizi kopyalamasınlar diye bebek DVD kullanıp yine rakiplerinde tam boy DVD kullanırken kendisi işte 2 GB mı kaç GB?
1.4 mu?
Bir, yani rakiplerinden çok daha az bir depolama alanı vererek yine fena olmayan...
1.5 GB dolaylı.
Fena olmayan hardware'ini az depolama birimiyle...
Rezil ediyor.
Rezil ediyor ve üreticiler de bu sefer aslında yine çoklu CD ile oyun yapabilecekken falan, o zamanlardaki konsept bu olmadığı için çok fazla üçüncü parti oyun çıkmıyor GameCube'a.
Yine Nintendo 64'te dediğin sıkıştırma teknolojilerinin gelişmesinde de katkısı var yani kendisinin. Çünkü dediğin gibi bölmek istemedikleri için oyunu çok fazla diske, pratik bulmadığı için geliştiriciler içerisindeki videoları, işte cutscene'leri ya resim olarak geçiyorlar sadece.
Evet.
Teknoloji geriye götüren bir
bu arada şekilde. Çok CD'li oyun dediğimiz zaman hani bu oyunun boyutunu çok fazla büyütebilen bir şey değil. Çünkü sen aynı bölümden geçeceğin için, aynı karakter olacağın için içinde aynı poligonlar, aynı texture'lar, yine aynı dump içinde bulunmak zorunda. Bu da 600 MB'sa diyelim ki, o aynı 600 MB ikinci CD'nin içinde de bulunmak zorunda. Yani oyunun script'inin olacağı hafıza gayet az. 600 MB sallarım tabii, çok büyük bir rakam da. Bu şekilde. Yani çoklu CD de yine her şey derman değil.
Evet.
Fiziksel açıdan da küp jenerasyonu daha böyle tarz tasarımlar yaparken bu çok daha oyuncak vari bir tasarımla piyasaya giriyor.
Ya bu işte Sega'nın cool olması, Nintendo'nun aile dostu, çocuk oyuncağı vesaire gibi imajını burada da altını çizermişçesine böyle çok pastel bir renkte, parlak bir renkte sapıyla, sapından tutup taşınabilecek beslenme çantasına benzeyen bir tasarım yapıyorlar. Ha, benim hoşuma gidiyor şu anda baktığım zaman ama bir genç hani ergenlik krizli yaşayan ben cool'um acaba cool muyum? Herkes benim hakkımda ne düşünüyor diyen adam GameCube oynayalım demez yani.
Tam evet, beslenme çantası çok
doğru. Kapkara PlayStation 2 alır gider evine.
Evet, PlayStation var işte, isterseniz bununla DVD film izleriz. Ufacık CD ile çalışmıyor. İçine Tomboy CD giriyor falan diye.
Sen orada Durul geçenlerde bana söylemiştin. Bir eklenti yapmışlar. Gönüllüler. Evet. Ya da şeyler, lisanslı olmayan kimseler.
Hekçi babalar diyelim.
Üstündeki kapak yani eklenti tamamen kalkıp Tomboy CD'nin girebileceği bir kapak.
Kasa değişimi diye bir şey söz konusu.
Üst kasayı çıkartıp 3. parti kapağı takarak Tomboy DVD'leri, kendi yazdırdığımız DVD'leri GameCube'larda günümüzde okutabiliyoruz.
Satışta var mı bizim?
Hala var. Yani şeyde yurt dışında bulabiliyorsun bu manı.
Belki ondan bir tane edinirim, bilmiyorum yani.
Ama
iyi yani, diye bir şey varken uğraşmaya değmez.
Ne bileyim, ben orijinal konsolumda açıp oynamasam da öyle bir şeye sahip olmak hoşuma gidiyor yani.
GameCube'un yine en çok satmış oyunları 1. parti oyunlar. Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Zelda'nın Twilight Princess gibi oyunlarıdır. Garip bir şekilde bu kadar çocuk dostu olmasına rağmen Resident Evil'ın bir eksklusif oyunu vardı. Daha sonra diğer konsollarda yenilense de çok uzun bir süre GameCube eksklusif olarak kaldı. Zero muydu?
Zero olabilir.
Evet, Resident Evil Zero oyunu. Çok da güzel bir oyundur aslında. İşte Baldur's Gate falan tarzı RPG oyunları da aslında biraz yetişkinlere uzanmaya çalışmış. En azından Nintendo'nun bir
yani,
kısmı diyelim.
Şey gibi bu da yani arkadaşım. Yani yaptığın iş belli, tasarım belli. Yani madem öyle bir şeyim var, biraz orta yolu git ya. Değil mi? Hani hem ergeni mutlu et, hem yetişkini mutlu et, hem de çocuğu da mutlu edebilirsin yani. Ben PlayStation oynadığı için çok travmatik bir çocukluk geçirmiş birini tanımıyorum yani. mutlu bir çocukluk geçirmiş oluyor genelde öyle insanlar.
Kontrolcüsü dedin Gunpei Yokoi tarafından. Yapıldı bunun.
Shigeru Miyamoto.
Shigeru Miyamoto mu? Pardon.
Çok da onunla da dalga geçiyorlar mesela.
Kontrolcüsüyle mi?
Evet.
Kontrolcüsü çok rahattır.
Bence çok güzel.
Yani görünüşü evet çok bildiğimiz, alıştığımız bir kontrolcü değildir. Özellikle kontrolcü kavramını teknik olarak Nintendo oturttu diye düşünürsek, işte Super Nintendo'daki D-pad olsun, PlayStation'ın kontrolcüsünü SNES'ten hafiften aşırmasından dolayı olsun, GameCube'da bu tarz bir kontrolcüye gitmesi evet insanlara tepki verdi. Bir de Nintendo 64'ten ağzı yanmış insanlar, aman yarabbim bu da ne biçimdir diye düşündü. Halbuki kontrolcüyü elimize aldığımız zaman çok da oynanası bir
mesela
alet.
Mesela yabancılar diyor ya, bezelye çorbası renginde Game Boy ekranına bak yıllarca diye. Evet. Bunda da fasulye şeklinde düğmelere basmaktan parmaklarımız acıyordu falan diye bir şeyler diyorlar ama bence çok rahat bir kontrolcü.
Ya çok rahat da ben de orada şimdi PlayStation 1 94-95'te çıktı. Orada ezberledik ya tuşun nerede olduğunu ve 2'de de aynı kontrolcüyü kullanıyor, 3'te de aynı kontrolcüyü kullanıyor. Yani temel olarak aynı dizilimleri kullanıyor. Ben GameCube'de İşte Z'ye bas, M'ye bas deyince, A'ya bas deyince bir ilk önce bakıyorum A, Z nerede diye.
O oyunda bir birikim gerektiriyor.
A ve B'nin nerede olduğunu çok net biliyorsun. İkisi de biri büyük biri küçük parmağının altında olduğu için ve Nintendo'nun da B, A tuş dizilimi zaten efsanedir. O yüzden de aslında Nintendo ekolünden geliyorsan çok büyük sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum.
Bir de omuz tuşları bana rahatsız geliyor GameCube'ün.
Mesafesi çok yüksek.
Mesafe yüksek. Hani analog kontrol gerektiren oyunlarda ki denemedim, bu bir teori, çok daha iyi bir kontrol sağlayabilir. Bildi mi bilmiyorum.
GameCube'un Game Boy oyunlarını oynatabilen bir de eklentisi var değil mi? Alta takılıyordu böyle. Taban
Boy Advance oyunlarını oynatan Game Boy Player diye bir eklentisi var. Kendi CD'si olmadan çalışmadığı için çok fazla insanları üzmüştür. Aynen Super Nintendo'da bahsetmediğimiz gibi Super Game Boy isimli eklenti gibi Super Game Boy nasıl içinde Game Boy barındırıyorsa Game Boy Player da içinde
bir
Game Boy Advance barındırıyor. Ama şöyle minik bir ekleme yapayım. Bunun yazılımı gerçekten çok çok kullanıcı dostu olmadığı için kopya CD'lerle şu anda şeyler var. Fanların yazdığı Homebrew Game Boy Player yazılımları var. Video çıkışı olsun, oyunu ele alışı olsun.
Upscaling'i falan çok daha iyi diyorlar.
Kendi orijinal yazılımından çok çok daha iyi.
Yine bunda da 4 kontrolcü desteği var. Aynı anda 4 kontrolcü takabiliyoruz.
Garip bir şekilde Game Boy Advance'ı da sisteme bağlayabiliyoruz. Evet. İşte burada E-Reader isimli kartlara girdiler. Game Boy Advance'ı bağlayıp GameCube üzerinden oynayabilen. Yani kısacası şey diyebiliriz. Seyyar konsolumuz ve ev konsolumuz kendi aralarında konuşsun gibi bir tribe girdiler.
Oyunun
ve
bir parçası haline de girebilir.
Sonraki nesilde de bunu tamamen terk etti gerizekalılar.
Kontrolcü olarak kullanılıyor muydu Game Boy Advance?
Şeyde kullanılabiliyordu.
Bazı oyunlarda kullanılabiliyor.
Çok ender oyunlarda kullanılabiliyor. GameCube kontrolcüsü olarak kullanamıyorsun. Şöyle bir gerçeklik yapabilirsin. Game Boy Player'ı takıp Game Boy Advance'ını kullanarak onu kontrolcü olarak kullanabilirsin.
Ha, deneysel çalışabilirsin.
Abi, yani elinde Game Boy Advance varsa tak onu oyna lan.
İşte deneysel çalışıyorsun orada.
Bu şekilde yapabiliyorsun. Ama kimi oyunların Wii U'da olduğu gibi ekranda başka, Game Boy Advance ekranında başka, benim bildiğim bunlardan birisi Animal Crossing.
Bir tane Pac-Man versiyonu var.
Yani bu tarz şeyleri gidildi. Keşke üreticiler buna yüklenseydi de yani çok güzel şeyler çıkabilirdi.
Ya, güzel şeyler çıkardı ama jenerasyon itibariyle de artık local multiplayer dediğimiz bu, bir de couch multiplayer diyorlar ya, aynı koltukta yan yana oturarak oynadığın, yavaş yavaş terk edildiği, insanların artık daha izole ve kendi başına oyun oynamaya başladığı dönemler aslında. PlayStation 2'de çünkü ilk oyunlar hep ekranı ikiye bölerek split screen oynanabilen oyunlarken konsolun ömrü sonuna doğru artık split screen komple terk edilmiş durumda.
İki konsolu birbirine bağlayarak falan oradan haberleştiriyordun. Bir de bu Pokemon oyunlarında falan giderdin, odanın içinde bir tane GameCube vardı. GameCube'e gittiğinde oradan link bağlantısı yapacağın zaman GameCube'e giderdin ya da Super Nintendo'ya giderdin. Orada Pokemon oyunlarının içine de yerleştirmişlerdi o konsolları.
Görsel olarak evet, evet, çıktığı yıla göre böyle bir şey vardı. Cengiz'in söylediği bu yan yana multiplayer oyun PlayStation 2 tarafında genel olarak terk edilmişti diyor. 2006 yılına geldiğimiz zaman Nintendo'nun buna bayağı büyük bir cevabı var. Wii'nin ismindeki Wii de hani hem biz anlamındaki Wii, hani hem Wii de... Wii'nin ismindeki iki tane i'de, i harfi de iki tane yan yana duran, yan yana oyun oynayan insanı temsil ediyor. Abi interneti tamam iyi hoş ama yan yana itişe kakışa, eğlene eğlene oyun oynayın mevzunun aslı budur.
Aileyi ve arkadaşları bir arada tutmak bizim görevimiz tripleri hep var eskiden beri.
Ama Wii Nintendo'nun ev konsollarını en çok sattığı konsollardan birisidir muhtemelen. Evet. Neden? Çünkü Nintendo'nun Wii'deki alameti farikası, normalde konsol yaptığın zaman kim alıyor abi? Cengiz alıyor, Serkan alıyor, gamer dediğimiz adam alıyor. Wii'de öyle bir şey yapıyor ki nenelere, analara, babalara konsol satıp bak bunda tenis de oynarsın, bowling de oynarsın, spor da yapmış gibi olursun. Hani hareketli konsol. İnsanlar da her zaman oğlum video oyun çok oynuyor oturuyor gibi bir düşüncesi var ya. Hani herkes çoluğuna çocuğuna bundan aldı. Oynarken biraz da götü başı erir belki diye. Bu yüzden de Wii piyasadaki en büyük toz toplama makinesidir. Herkes alıp Wii Sports'u biraz kurcalayıp
belki, çok terletiyor oğlum deyip bırakıyorlar.
Belki biraz Mario Kart oynayıp Wii kontrolcülerinin de en azından ilk çıkmış versiyonlarının hafiften de gösteriş olduğunu fark ettikten sonra konsolları tozlanmaya bıraktılar.
Ama Wii'de bir de şöyle bir şey var. Kablosuz kontrolcü getiriyor. Tamam şeyde GameCube'de Waybird müydü?
Waybird var.
Falan var ama
ekstra
bu
aksesuar
ekstra bir masraf yapıyorsun. Bu kontrolcü geliyor ve kablosuz olarak geliyor. O çok büyük bir gelişme. İnsanların konforunu arttıran bir gelişme.
İlk defa Nintendo burada resmi olarak widescreen destekliyor. GameCube'da gerizekalı bir şekilde 4:3 form... Ya gerizekalıca değil. Ben CRT'de oynamayı çok severim. Ama inatçı bir şekilde 4:3 formatına kilitliyor oyunlarını. Wii'de anamorfik de olsa widescreen'e geçmiş oluyor.
Nintendo 64'te neden CD'ye geçmiyordu? CD'ler kopyalanır, bizim yaptığımız içerikler çok çabuk olarak dağılır diye. Görüyoruz ki GameCube'de Nintendo CD'ye geçiyor. GameCube'un satışları belli. Wii'de de CD olarak devam ediyor. Wii'nin satışları patlıyor. Demek ki CD'ye geçmek konsol satışını aslında o kadar direkt de etkileyen bir şey değil. Hani korsandan korkuyorlar ya bunlar, bizim içeriklerimiz dağılacak, edecek falan diye. Konsol satış anlamında belki de iyi bile oluyor.
Ama GameCube
içeriğin kopyalanabilmesi,
hala kırılması çok zor bir konsolken, işte SD ile MSD ile uğraşırken, Wii çıkar çıkmaz ilk başta mod chipler çıktı. Ondan sonra Legend of Zelda'nın içindeki açıkla soft mod yapılmaya başlandı. En kolay da kırılan konsol Wii oldu.
GameCube çipi ne zaman çıktı? GameCube'den çok sonra mı çıktı?
Ya ufak CD'leri yazdırmak hep bir dertti. İlk başta o yüzden söylüyorum hani şeyden.
Tabii medya bulamıyordun.
yani bir şekilde gene ufak CD'ler senin önüne taş koyuyordu. Ama işte hani PlayStation 1, PlayStation 2'de orijinal CD görmedik dedi Cengiz biraz önce. Evet yani orijinal CD çok uzun süre görmedik hiçbirimiz. Wii'de de hani en artık evlerimize DVD yazıcılar girdiği için mod chip'le yazdırıp da oyun oynayabiliyorduk bir şekilde.
Bir de Wii'den itibaren, dediğim işte DS'lerde de var, 3DS'te de var. Kırılması çok daha basitleşmiş gibi. Yani Nintendo ilk başlarda çok katı, aman kimse benimkini kırmasın, kurcalamasın. Ondan sonra da lan tamam bırak adamları rahat bırak der gibi.
Ya bence şundan kaynaklanıyor Nintendo'nun gerilimi de. Nintendo hep hani Nintendo'nun da kendine ait oyun firmaları var biliyorsun birkaç tane. Retro Studios var, R&D var. İsmini anmadığımız burada unutulmuş, nesilleri kesilmiş olanlar var. Unuttum şimdi. HAL var mesela. HAL Laboratories var. Bu bazı şeyleri Kirby falan da ortaya çıkaran firma kendisi. Hep birinci elden korsan kendilerini etkilediği için korsana karşı bu kadar hassaslar. Yani maksat bir kereliğine konsolu satalım da bundan $38 kazanalım değil tabii ki. Bizim ürettiğimiz harika oyunları aşağılık korsanlar kopyalayıp ekmek yemesin diyorlar.
Peki bu satış stratejisi acaba değişmiş olabilir mi? Şuradan gidiyorum ben. Hangi şarkıcı olduğunu bilmiyorum ama efsane bir olay değil gerçek. Beyoncé olabilir, Rihanna falan olabilir tam bilmiyorum. Adamlar korsanın önüne geçemiyorlar. Yani bu torrentin önüne geçemiyorlar. Devamlı indiriliyor şarkılar, içerikler. Herifler istatistik çıkartıyor. İşte en çok nerede indirilmiş bu kadının şarkıları? Türkiye'de indirilmiş diyor. Biz bunun da önüne geçemiyoruz. Nasıl ekmek yeriz?
Konser yapalım.
Aynen öyle. Türkiye tarafına, işte Orta Doğu tarafına ya da Doğu Avrupa tarafına turne düzenliyorlar. Ve albümü normalde satsaydı yani hiç korsan satılmasaydı ne kadar gelir alırdık? Bu kadar. Konserle daha fazla geliri elde ediyorlar. Yani yayma açısından yani bu kadının böyle şarkıları böyle yayılıyor ve popülaritesi artıyor diyor. Acaba Nintendo konsollarda buna benzer bir şey de ya buradan da kıvırabiliriz demişler midir?
Müziğine bir ekleme yapacağım. Radiohead de hangi albümünü hatırlamıyorum ama bir albümünü bedava dağıtarak korsanın önüne geçmişti. Kendi internet sitesinden bedava dağıtıyor. Bu albümün fiyatını sen biç diyor. İstersen beleşe indiriyorsun, istersen de işte bilmem kaç dolara kadar sen verebiliyorsun.
Humble bundle.
İstatistik olarak da albümü indirenlerin ezici çoğunluğu 1 dolar olsun, 2 dolar olsun bir para vermişler bu albüme ve güzel para kazandılar.
Ya onu yapan bir şey de var. Bir sokak müzisyeni abimiz var. Adını unuttum. Böyle hayvan gibi gitar çalıyor. Klasik gitar çalıyor. O da aynı şekilde albümlerini internet adresinden dağıtıyor. İsteyen ücretsiz olarak indirebiliyor şarkıları. İstersen de donör oluyorsun işte. Bir şeyler bağışlıyorsun. Eğer düet eğer düet yaptıysa onlar paralı oluyor. Örneğin 4 dolar bedeli varsa düet yaptığı sanatçıya gidiyor 4 dolar. Ha. Tamamen kendisi de ondan ücret almıyor.
Kendisinin de oyun geliştirdiğini düşünürsek firmanın özet olarak ben zannetmiyorum ki hani benim konsolum kırılsın da ben çok konsol satayım. Oyunlardan da para kazanmasak olur gibi bir yaklaşım ben hayal edemiyorum.
İnsanlar hani evet konsolu kırdılar ondan sonra çok satılmaya başladı diye düşünüyor da bence öyle değil. Konsollar genellikle ömürlerinin sonlarına doğru kırılıyorlar. Bu da firmanın artık konsoldan yiyeceği ekmeği yiyip daha fazla işte üstünde yazılımcı çalıştırmadığından dolayı mevzuyu biraz da salmasından kaynaklanıyor. İşte PlayStation Vita, 3DS gibi mesela Wii U erken kırıldı gerçi görece ama yine bayağı bir şey
erken oldu. Yani kısa oldu.
Hani o yüzden de kesinlikle ben hadi bakalım konsolumuzun daha bir kırılabilir firmware'ini bu hafta yayınlıyoruz gibi bir stratejik davranış olduğunu hiç zannetmiyorum
mesela
ben.
Mesela biz böyle şey yapıyoruz ya biz retrocuyuz işte efendim orijinal CD kullan. Ulan zaten bence ikinci LCD kullanımıyla adamlar için
hiçbir farkı
korsan
yok.
Satışın hiçbir farkı
evet,
yok.
Evet.
Biz boşuna kendi kendimize işte biz zarar yani böyle bir şey yok yani. Tabii sen canım. Onu ikinci el aldığın zaman adamın birinci elden satma ihtimalini kapatıyorsun bitti işte.
Yani sen Nintendo'ya fayda sağlamamış oluyorsun. Oyun aldığını Faruk abiye tabii fayda sağlamış yani, oluyorsun.
Orijinal kullanıyorum demenin de bir yayıncısından alıyorum dediğin zaman aslında bir anlamda
evet
ifade ediyor.
Dolaylı yoldan belki şey olabilir. Günümüze girelim ben PlayStation 4 oyunları pahalı. Ben PlayStation 4 oyunu alıyorum. Onu yarı fiyatına satarsam eğer gidip bir tane daha PlayStation 4 oyunu alıyorum. Belki dolaylı yoldan öyle bir etkisi olabilir. Çünkü ben her oyunu 250 lira bayılırsam direkt alamayacağım. Bunun ikinci elini oynadım bitirdim. Örnek veriyorum Resident Evil'ı oynadım. Story modunu bitirdim. Şey yok zaten multiplayer falan var mı bilmiyorum da tatmin edecek bir multiplayer yoktur. Ben yeni oyun almam için Resident Evil'ı satmam
ama
gerekiyor.
Ama sen bir kişisin. Ben gidiyorum dükkandan yüzlerce ikinci el CD'nin arasından CD seçiyorum. Tony Gansel All-Star Racing örnek. Sonra gidiyorum adama 15 kağıt veriyorum.
İşte dolaylı yoldan hani, benim dediğim yani.
Hani oradaki işte bunun sektör haline dönüşüyor yani onu demek istiyorum. Bu sefer ne oluyor? Günde yüzlerce CD dükkan değiştiriyor. Sen bir bireysin oyun alıyorsun. Adam ha 3'ü sattım şimdi gidip 4 alayım demez yani. Aynen. Onu demek istiyorum.
Biraz önce bahsettiğim GameCube ve Game Boy Advance iletişimini daha sonra şu an konuştuğumuz Wii'de de Nintendo bir şekilde yapmıyor. Ters vurdum çünkü neden böyle bir şey yapmadığına dair hiçbir fikrim yok. Wii'de, Nintendo DS'de
Wi-Fi falan
ikisi de standart Wi-Fi kullanıyor. Hatta ilk başta DS'leri Wi-Fi'ye bağlayabilmek için de bir dangle mangle satmışlardı. Belli bir şifrelemeye bağlanamıyordu. DS ve Wii arasında kendi aralarında konuşan, etkileşen oyun sayısı gerçekten çok çok az. Tahmin edeceğimizden çok daha az. Böyle bir gerzeklik yapıyorlar. DS demişken DS'de 2004 yılında DS familyası Wii'den daha önce çıkıyor.
DS'teki DS'de çift ekran.
Dual screen anlamına geliyor.
Yani dediğin gibi aslında DS önceden çıkan bir konsol olduğu için onun mimarisini göz önünde bulundurup ona göre bir yapılanma izleyebilirlerdi. Ama çok izlemiyorlar. Çok
DS güzel olurdu. Lite ve Wii sanıyorum aynı yıllara denk geliyor. Hani ona çok ufak bir yapılabilecek yazılım güncellemesiyle. Ya yazılım güncellemesine gerek yok. DS Lite ve Wii aslında birbirine bağlanabiliyor. Paper Mario Wii oyununda DS'e bağlanıp da yemek tarifi falan görebiliyorsun. Ama bu yemek tarifi görebiliyorsun.
Evet.
Hani çok etkileşimli bir şekilde yapmamışlar. Daha sonra hararetle Wii U'ya girecekleri için. Hı hı. DS familyası da sıkı tutunun 154 milyon tane satıyor. Bunun içinde şişman DS, DS Lite, DSi, DSi XL modelleri 3DS bulunuyor.
3DS'e kadar olan
modeller. 3DS başka bir konsol, başka bir mimari.
Çok iyi
satmış DS'de. Tabii bu noktada DS'de. Sony diğer taraftan tokatlarken PSP cephesinde Nintendo'yu yenik düşürüyor.
PSP çok iyi bir cihaz değil mi ya?
Nintendo'dan sonra gelmiş geçmiş en başarılı el konsolu diyebiliriz. Çünkü sokaktayken bizi bu kadar güzel 3 boyutlu grafiklere boğan ilk alet. PSP 2004 yılında çıkıyor.
Benim ilk bilgisayarımla aynı özelliklere sahip. İşlemci, RAM'i vesairesi bakımından.
Yani 2004 yılında çıkıyor PSP'de. 82 milyon satıyor toplamda. İşte 1000, 2000, 3000, Go, E serisi İlk içinde. Çok güzel bir rakam aslında bu da. Ve ilk PSP 1000 elinize aldığınızı düşün artık. Bu tam bizim Türkiye'de de güncel olarak yaşadığımız zamanlara denk geliyor. PSP'yi ilk elimize alıp da bu 3 boyutlu grafikleri gördüğümüz zaman aman yarabbim diye hepimiz şaşırmışızdır illaki. Çünkü PlayStation 2 vardı o zaman ve PlayStation 2'ye yakın birden çok çok daha güzel grafikler görmüştük. Nintendo'nun bize alıştırdığı şey şuydu. SNES biter, GameCube başlar, seyyar konsol SNES'e benzer.
Peki
işte GameCube Wii olur, işte DS GameCube'a yaklaşamadı bile. Hani bir önceki nesli alırdık. PSP hani bakın işte günümüzdeki konsol kadar neredeyse güzel grafikler diye şaşırtmıştı bizi.
Şey diyeceğim, GameCube'un satışlarından bahsettik mi? Rakiplerine karşı olan duruşunla.
Hayır.
Bahsedelim.
Bahsedelim. Bence zaten günümüze yaklaştığımız zaman sonuçta DS bir arada. Wii'yi hala yaşıyoruz. O bir yandan Wii U çıktı. Zaten evet. Bunlar çok aslında homojen geçiyor bu konsolun son jenerasyonu. Çünkü ben hala PS3 kullanıyorum. Serkan hem PS3 PS4 kullanıyor. Aha televizyon yanında Wii var.
Evet.
Hani bu bizim için aslında şu anda yaşadığımız hala güncel olan içeride PSP var. Bazen PSP oynuyorum. Hala geçmişte kalmış teknoloji değil hiçbirisi. Yani aslında biz tarihinden bahsediyoruz ya bu konsollara.
Evet aslında bunlar günümüze geldik.
Günümüze geldik. Yani tarih olmamış şeyler. Bir de artık bu Nintendo 3 bölüm olmasın. Bunu evet. Da alttan alta söylemek istiyorum.
İki bölümde hemen bir onları da hızlıca geçelim o zaman. GameCube'un rakipleri hepimizin bildiği gibi PlayStation 2 ve Xbox, Microsoft. GameCube sanıyorum 24 milyon satarken PlayStation 2 sağlam bir şekilde 150 milyon satıyor. Xbox da piyasaya yeni girmenin verdiği huşu ile 24 milyon satıyor sanıyorum ki.
Bence iyi yapıyor çünkü Xbox da çok güzel bir konsol.
Arada atladığımız bir Dreamcast var. Her ne kadar tüm nesilleri konsolları geçmesek de Dreamcast diye de bir
saman
alet var.
Saman alevi gibi geliyor ve gittiği için.
Sega bölümünde uzun uzun konuşuruz onu. O da 10 milyondan az satmış.
Wii en çok vuran tarafı kullanıcı bu çok fazla aksesuarı var. Bu aksesuarlar neden çok fazla var? Çünkü birebir içinde elektronik bir devre olmasa bile kontrolcüyü o elektronik devre olarak kullanıyoruz ve istersek direksiyona, istersek beyzbol sopasına, istersek tenis raketine falan takabiliyoruz. Bu da kullanıcının ya da daha yaş seviyesi düşük kullanıcının hoşuna giden bir davranış.
Casual oyuncu dediğimiz zımbırtılar, yani günlük oyuncu diye çeviririz herhalde bunları. Onların gözünü boyayacak şeylerdi
şey
ama.
Bir de Wii'ye başından beri girdiysen damlaya damlaya göl oluyor aksesuarlar ama sonradan giren için şimdi Wii Mode var abi. Abi ona nunchuck da lazım.
Pro Controller da var.
Nunchuck'ı aldım ama bir boyunda tam çalışmıyor. Hata veriyor başlarken. Abi Motion Plus yoktur onda. Motion Plus'ı da takıyor adam. İşte bir şey diyor. abi oyun sadece klasik controller falan diye böyle. Hani bir sürü şey giriyor, etken giriyor ama
sadece baştan beri. Sadece klasik controller oyun var mı ya?
Bilmiyorum veya hani.
Şeyler o... virtual konsolların altı tuşlu olanlar mesela, yalnızca klasik pro controller ile çalışıyor.
Pro controller ile çalışan var işte, GameCube olsa daha iyi olur falan diye göz kırpanlar var
evet.
Arasında.
Ki çoğu oyunda şey pro controller destekliyor. Ayrıyetten çok fazla satmış bu balance board dediğimiz zımırtı var galiba.
Şurada şeyin evet. Altına masanın altına.
Bir de garip bir aksesuar olan benim değinmeden geçemeyeceğim bisiklet var. Yani daha böyle
o satmış mı?
Çok çok satan bir
ben
şey değil.
Ben görmedim bile ama bisiklet.
Ama yani şey bisiklet oyunu oynuyorsun. Bildiğin kondisyon bisikleti.
İşte manzara değişiyor.
Üstünde kontroller var. Onu var. Sürüyormuş gibisin. Hani motion control desteklediği için bu tarz garip, absürt ekipmanlara çok açık.
Lisanslı olarak dumbbell vardı galiba.
Lisanslıydı. Değil mi? İçine takıyorsun. Ha, doğru
içine
yani.
Takıyorsun, kaldırıyorsun, indiriyorsun. Bayağı güzel fikir. Ağırlık işte, indiriyorsun, kaldırıyorsun.
Bu balance board'da yoga yaptırıyorlardı. Bazı ski oyunları kullanıyordu bunları.
Balance board'da snow...
Kayak oyunu yani.
Evet balance şey Snow White miydi o? Bir kayak oyunu vardı. Snowboard
diye. Snow White olmaz da Pamuk Prenses.
Shaun White pardon Shaun White. Tamam Shaun White.
Cüceleri bir yere bırakalım.
Snow White'a benziyor. Shaun White işte o da gayet güzel bir oyundu. Bu arada Nintendo Wii'nin bir kamerası yok. Oradaki bar sadece içinde LED ışık var değil mi Cengiz?
Abi bu noktada kamerası yok derken aslında Tonga'ya düşmüş olabilirsin. Çünkü her Wii modun içinde kızılötesi kamera var.
Hayır şeyden basılıyor.
Barın televizyonun üzerine takan... Burada sensör diye ifade edilen barın üzerinde herhangi bir alıcı yok.
Evet aslında verici.
O aslında verici. Yani verici de infrared lambalardan oluşan 4 tane mi?
3-3-6.
6 tane infrared lambadan oluşan bir çubuk. Bizim Wii modlarımızın içerisindeki infrared kameralar onları konumlandırarak işte sinüs kosinüs hesapları yaparak
kendi işte, jiroskoplarıyla
evet, birlikte. Jiroskoplarıyla birlikte de onu değerlendirerek hareketleri algılıyor.
Ve o kablodan herhangi bir data gitmiyor. Sadece ledleri yakılacak. Güç. Hı-hı. Gerilim geliyor evet, o şeylerden. 5
volt. Ona 5 voltu sen başka bir şekilde de sağlarsan çalışır. Ha, hatta o tarzda ekipmanlar da var.
Kendim şu anda kullandığım Wiimote benim pilli. Hı-hı. Ben kablosu nerede bilmiyorum bile. İçeride kullanacağım zaman
oraya. Şey
Wiimote diyorum. Sensör pilli. Wiimote da pilli. Niye öyle diyorsun?
Adaptörlü Wiimote.
Adaptör. Fişe taktım geçen Wiimote'u 220.
Bangır bangır Wii'nin ardılıyım diye bağıran bir de Wii U var.
Wii U'ya yine ben çenem açıldı ama şöyle gireceğim. Wii U'nun en büyük sıkıntısı Wii U tanıtımı yapıldığı zaman hiç kimse, biz bu mevzuyla iyice alakadar olanlar da, sokaktaki insan da, bu yalnızca Wii'ye eklenen bir tablet kontrolcü müdür, sıfırdan bir konsol mudur? Kesinlikle bunu belirtemedi evet. Gerizekalılar ve...
Sen bu adamlara çok salak dedin bugün ya.
Ama o sunum gerçekten çok çok kötü bir sunumdu. Ve bu da Wii U'yu başlamadan
sakat doğdu gibi bir şey
sıçırttı diyebiliriz evet.
Wii U hakkında çok fazla konuşacak bilgim yok benim. Çünkü elime hiç geçmedi, hiç oynamadım.
Yani henüz işte, zaten bitmiş bir konsol.
Henüz kırıldı abi, daha ne zaman alacaksın?
Gerçi o da var. Yani hani Wii U bir gün elime geçerse, yani uygun bir fiyata geçerse almak isterim. Ama abi çok şey merak gibi, ettiğim bak, bir alet değil
yani. Wii U oyununu bulmak mesele. Şey gibi ya. Mesela zaten cebimde param var ve ben o parayı film kiralamak için vermeye razıyım. Ama buradan kalkıp gidip o filmin DVD'sini ben nerede bulurum diye evden çıkasım yok. Basıyorum torrente, indiriyorum mesela. İşin kolay olmayışı, pratik olmayışı
korsana sevk ediyor.
Sevk ediyor pratik olduğu için.
Sen de o zaman kırılmış bir yani Wii ya da Wii, i̇şte, Wii U ya da Wii U'yu kıracaksın.
Daha yeni kırıldı abi, ne zaman halledeceğiz
diye. Evet, Wii U da bu aralar kırıldı. Wii modumda da çok güzel çalışıyor.
DS'lerden sonra 3DS ve 3DS'in hemen ardından 2DS geldi. Onlara da bir kısaca değinelim isterseniz ve konuyu toparlayalım.
3DS evet, yani 2DS ayrı bir konsol değil. 3DS, New 3DS ve 2DS aslında bizim DS familyası gibi kendi bir 3DS familyası.
Bir de şey var. 3DS'i mesela şu anda günümüzde yaşayanlar, hani tarih olarak bu bilgiyi verebiliriz belki, hani 3DS'in tarih olmuş kısmı için. İlk çıktığı zamanlarda çok büyük toslamış bir platform aslında 3DS platformu. Daha sonraları çıkan oyunlarıyla Smash Bros. Tekrar herhalde bunlar arasında çok iyi evet. bir örnek. Konsol tekrar canlanıyor. İkinci baharını yaşıyor aslında konsol şu anda. Birinci baharı da oldukça kısa sürmüş bir konsol.
2DS gerekli midir sizce çıkması?
Çocuğun eline verdiğin için menteşeleri kırılmaması için gereklidir.
gerekliydi. Peki 3DS'deki 3DS özelliği çok mu gereksiz sizce?
İlk konsolda evet, ikinci konsolda New 3DS'de kafa takibi olduğu için sen istediğin gibi yatarak, dönelerek oynayabiliyorsun bu oyunu. İlk konsolda böyle put gibi oturup direkt ekrana bakman lazım ki oyun ne kadar optimize olduğuna da bağlı. Mesela
Pilot... ben mal gibi bakarım ekrana. Bende sıkıntı olmuyor.
Pilot, ya ben de oynadım da mesela Pilot Wings oyununda kapatmıyorum 3 boyutlu özelliği ben. Ama
tatıyor gerçekten
oyunu. Zelda oynarken böyle aa burası 3 boyutlu nasıl gözükür acaba deyip açıp ondan sonra aman gözler şişti deyip 5-10 saniye sonra kapatıyorum.
Arada ben de ara ara açma taraftarıyım yani.
Şey mi, nasıl bakıyorsunuz? Amiibolar sizce sadece şirin oyuncaklar mı yoksa gerekli bir şey miydi? Katılması gerekiyor muydu yani böyle bir eklenti?
Tabii, para kazandırdı. Demek ki gerekiyormuş. Yani tüketici açısından almadığımız için bizi etkilemiyor.
Koleksiyoncularının farkında olduğu için yine bel altı vurmuş gibi oldu. Amiibolarla piyasaya az az vermeleriyle. Daha önceden de yine podcast'te konuşmuştuk. Ama tamamen koleksiyon amaçlı. Oyuna yalnızca işte gömlek, ceket falan katan bir sistem.
Benim teorime göre, teorim derken hani ben hiç sahip olmadığım için tahmin ediyorum. Amiibo'nun içerisinde bulunan veri aslında oyunun içinde gizli bir veri. Ve evet. Amiibo'nu sadece aktive ediyorsun.
Evet, Amiibo dediğin şey aslında NFC kart. Hatta
ID var içinde.
Animal Crossing'in Japonya'da Amiibo'larının aynı özelliğiyle bazı kartlar çıktı. Amiibo yerine kartı tuttuğun zaman da aktive etmiş oluyorsun. Bakın, hatta telefonların NFC'leriyle bu Amiibo'lar kırıldı mı acaba? Çakma Amiibo'lar. Onu da merak ettim şimdi.
Peki Amiibo'dan Nesmin'i de yaptı. Hatta Pokemon Go'yu bütün dünyaya vermeyerek parça parça vermesi, kıtlık politikası bir oyuncu olarak ya abi o kadar da olacak diye mi bakıyorsunuz yoksa lan bu da yapılır mı adam gibi süreceksen sür mü diyorsunuz? Bu politikaya nasıl bakıyorsunuz?
Ya işte onunla yeterince sövdüğümüzü düşünüyorum ben.
Evet yani çok
o mevzuya.
Konuştuk ben, çok tasvip ettiğim şey değil benim.
Bence sanal kıtlık yaratmak zaten spekülatörlük gibi bir şey oluyor.
Ki görmüş olduğumuz gibi etik zaten yani. Nintendo NES minilerin de üretimine daha bir parti tekrar girileceği açıklandı.
Bu arada girildi. Bir parti gene tükendi. Ona haberiniz var mı bilmiyorum.
Hayır, var işte daha da devamı gelecek diyorlar.
Daha da devamı gelmez diyen de var. Hani yok yok. Açıklamalarda.
Yani müşterisi olan bir ürün satılır abi yani.
Mal mısın niye üretmiyorsun? Bak ben ele aldım şimdi mal kelimesi
bu arada o kadar kırıldı ki cihaz artık tamamen 600 tane NES oyununun yanı sıra diğer konsolların oyunlarını da çalıştırmaya başladı. Raspi'ye doğru gidiyor.
O zaman Raspi alıyoruz.
Peki şirketi böyle bakıyoruz, tarihine baktık. Devamlı bir yeni bir gelişim yapmak, yeni bir yöne doğru yönlendirmek gibi bir şeyler var. Sizce adamlar çok dahi ve fışkırıyor da yapıyorlar mı yoksa böyle bir kastırma var mı sizce onlarda?
Kastırma var. Çünkü Wiimote'lar aslında ilk önce PlayStation'a ondan sonra da sanıyorum Xbox'a gidilip görüşülmüş bu teknoloji geliştiren arkadaşlar. Baboli bak böyle bir teknoloji var elimizde konsolunuzu katmak ister misiniz diyor. PlayStation'da olur mu la öyle şey diyor. Son şanslarını Nintendo'da deniyorlar. Nintendo'da gönülden bağlanıyor buna ve bütün satış politikasını buna göre tasarlıyor. Daha sonra da gerizekalı Sony bunu taklit ederek daha güzel çalışan bir şekilde Move setleri yapmaya başlıyor. Pişmanlıkla.
Move'un takibi çok daha iyi. Yani en azından infrared o şey.
Kamera var işin içinde. Çok çok daha akıcı bence.
Kamera doğru tarafta yani bu sefer.
Evet.
Bir soru daha soracağım size. Şimdi deniyor ya bu bizim gibi retrocularda Nintendo akıllı davransaydı PlayStation çıkmasaydı PlayStation yerinde o olacaktı. Sizce orada Super Nintendo ile Sony yakınlaşmasaydı Nintendo bu CD eklentisini kullansaydı, Sony ile bir ortaklığa gitseydi, PlayStation diye bir konsol hiç olmaz mıydı? Nintendo şu an PlayStation 4 yerinde mi olurdu? Yoksa her şey böyle giderdi, sadece biraz zaman mı değişirdi?
Abi bence o işin olacağı yokmuş yani. Bana öyle geliyor. Hani nasıl diyeyim? Piyasaya çıkmadan da hani mesela çok iyi anlaşıp piyasaya çıkmadan da patlayabilir.
Ya olasılıklar çok fazla. Dreamcast inanılmaz güzel bir konsol. Bütün piyasayı süpürecek bir konsol ama yanlış stratejiden dolayı yitiyor, bitiyor. Hani o bahsettiğin aletin tutma ihtimali de var.
Ha, şunu soruyorum. Eğer çıkmasaydı şu an PlayStation diye bir şey hiç olmaz mıydı ve Nintendo PlayStation 4'ün konumunda mı olurdu? Yoksa Sony bir şekilde çıkartacaktı zaten.
Sony bir şekilde çıkartacaktı. Çünkü yani farklı bir noktadan 90'ların başı video oyun jenerasyonlarını konuşursak aslında yitip bitmiş onlarca konsola ev sahipliği yapıyor. İsmini dahi duymadığımız. İşte Philips'tir, Carttır, Curttır yani her türlü teknoloji firması devi bu jenerasyonda ulan güzel para var bu işte biz girelim diyorlar. Gene Sony'nin çıktığı nesle denk geliyor bu da. O nesilde olmasıyla belki daha sonraki nesilde Sony'de öyle bir atılım yapabilirdi büyük ihtimalle.
Sony'de hani mesela Sony'nin özünde prodüksiyon yapma ruhu var. Film yapıyor adamlar, müzik yapıyor. Oyun da bir üretim şekli sonuçta ve müziği de filmi de yeri geldiği zaman kullanan sektör. Bence bunların içindeyiz. Biz buna bu işe bir de buradan girelim denilebilirdi. Olur yani gene.
Peki sizce 2000'lerden sonra Nintendo gönüllü olarak mı pulvarını işte Xbox ve PlayStation şu anki kulvarıyla Nintendo'nun kulvarı farklı ya. Hı-hı. Gönüllü olarak mı zaten ben bunu yapmak istiyorum diye gitti, yoksa PlayStation 2'nin başarısına tırstı da ben buradan daha fazla ekmek yerim en iyisi ben buraya gideyim mi dedi? Olasılık.
Tırsmaktan değil. Nintendo 64 ve GameCube'da zaten mevzu bahis çöküş yaşanıyordu. Yani kendi kendilerine ittiler bu kulvara. Yani satışlara, hı-hı, baktığın zaman yetişkin oyunları değil de tamamen Mario oyunlarının birinci parti oyunlarını sattığını görüyordun. Nintendo'da madem bu şekilde bir bizim sadık müşterimiz var, oradan devam edelim deyip, zaten Wii'de de böyle bir kişilik yoktu işte. Milyonlarca sattı herifler. Ne tutsaydı oradan devam edeceklerdi ki Wii'de de bayağı bir korku oyunu, Gertrude falan vardır aslında bakacak olursanız. Yani piyasanın getirisini kendilerinin özümsemesi oldu bence bu.
Peki sizce Nintendo'ya geliştirme yapan firmalar olsun, insanlar olsun, ya da şöyle sorayım, Nintendo'nun en baba yöneticisi ya da geliştiricileri sizce kim?
Abi ben isim...
Hayır, firma olarak da. Ya şu adamların geliştirdiği oyunlar yürütmüş gitmiş kendisi dışında. Var mı yoksa öyle bir şey
dışında.
Yok.
Kendisi zamanında dışında. Elbette ki Konami ve Capcom'u ele almazsak taş oluruz. Hı
hı. Başından beri mi?
NES'ten itibaren.
Capcom, Konami.
LJN.
tabii. Kakao. Square Enix.
Evet, Square Enix bayağı bir toparlamış mabadını.
Square Enix olarak toparladı yoksa onlar birleştikten, birleşmeden önce yok. Square ve Enix.
İki zamanda Jaleco da oyunları var ama Square Enix zamanında işte Final Fantasy ile patlıyorlar.
Hudson Soft.
Hudson her ne kadar evet NEC olsa da epey bir oyun, hı-hı, çıkarttı gene. Ha, Hudson Soft olmasaydı Nintendo olmazdı diyemem ama evet, Konami ya da ama Capcom olmasaydı NES belki NES olmayabilirdi.
Evet, o enerjiyi bulamayabilirdi.
Contra diye bir şey var abi.
Son olarak bir soru sorup programı kapatıyorum. Oyun karakteri bazlı İlk sinema filmi olan Super Mario Bros. Hakkında Durul, senin fikirlerin ne? Ondan sonra toparlayalım.
Piyasanın aksine yönünde benim görüşlerim. Ben çocukluğumda izlediğim için o filmi. Oyunları da geç oynadım, filmi de geç izledim elbette ki. Super Mario oynuyor olduğum için o zamanlar çok fazla hoşuma gitti benim film. O yüzden de çocukken hoşuna gitmiş bir şeyi daha sonra bünyenden atman çok zor oluyor. Şu anda da ben açıp izlediğim zaman nostalji etkisinden de ziyade hala hoşuma giden bir B film mi diyeyim artık. Hani böyle tamam, sinematografik olarak çok büyük bir şey yok filmde ama açsan şurada ben oturur sonuna kadar izlerim hala onu.
Çünkü Super Mario geçiyor diye izdir.
Super Mario diye geçiyordan ziyade
Yoshi neydi orada ya, Yoshi.
Çocukken içselleştirdiğim içindir muhtemelen. Yani o distopik durumları da seviyorum aslında, film çekilmesiyle olsun, oynanışıyla olsun. İğrenç bir filmdir.
Evet, son sorumla da bu bölümü noktalandırmak istiyorum. Çünkü deşersek hala çıkacak. Üçüncü bölüm çekilmesin artık. Nintendo'yu iki bölümde bitiriyoruz. Yeni bölümde hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.
Bay bay.